Açık Gazete.
Merhaba Kainat. Bugün 22 Şubat Perşembe. Yıl 2018, ay 2, gün 53, Kasım 107.
1439, Hicri Cemaziyelahir 6, 1433, Rumi Şubat 9.
Bazı yerlere kar.
Günün tarihi. 208 yıl önce bugün, 208 yıl önce bugün 22 Şubat 1810'da Frédéric Chopin Polonya'da dünyaya geldi. 6 yaşında müzik eğitimine başlayan Chopin genç yaşta Paris'e gitti. Yazar George Sand himayesinde Paris'te çalışmalarına devam eden Chopin genç yaşta 39 yaşında hayata veda etti. Valsleri, mazurkaları, polonezleri günümüze kadar güncelliğini korumuştur.
Günün malumatı. Balık burcunda doğanlar. Dünden devam. Uğurlu gününüz Perşembe.
Uğurlu sayınız 7.
Uğurlu taşınız akvamaren.
Uğurlu renkleriniz deniz mavisi, yeşil, gümüş rengi.
Uğurlu çiçekleriniz inci çiçeği ve zambak.
Uğurlu kokularınız kiraz çiçeği, zambak, limon çiçeği.
Uğurlu müziğiniz huzur veren hafif müzik.
Büyük Saatli Marif Takvimi.
Se ha terminado, en el sindicato ya se lo han cargado.
Guayaquil,
sí. Los sueños peruanos, venga hermano, enrollate. Y el dinero que yo gano a Miami lo mataré.
Y si te engañas colombiano,
de un balazo lo mataré.
Guayaquil City.
Merhaba herkes, Açık Radyo burası. 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor.
Günaydın.
Günaydın.
Açılışımız Guayaquil şehri, Guayaquil City, Mano Negra'dan dinlediğimiz bir parçaydı. Ve Guayaquil şehrini, işgalini, genel grevini anlatan bir hikaye var. O da Eduardo Galeano'dan gelsin bize.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Düzen yeniden sağlandı mı? İşçiler genel grev esnasında tek bir kurşun bile atmadan Guayaquil şehrini işgal etme ve 1922 yılının birkaç günü boyunca, o günlerde bölge daha önce hiç görmediği bir huzurla tanışmıştı, burayı yönetme suçunu işlemişlerdi. İtaat etmek için doğmuş olanlar, Tanrı'nın yönetmek için doğanlara ayırdığı yeri işgal etmişlerdi ki, bu yenilecek halk değildi. Ekvador Başkanı, sükunetin her ne pahasına olursa olsun sağlanması emrini verdi. Ve düzenin yeniden sağlandığı ilan edildi. Ama her yılın Kasım ayında haçlar Gayas nehrine geri dönüyor. Bunlar o zaman başkanlık emriyle katledilip nehre atılan işçilere eşlik ederek yanlarında yüzmüş olan dayanışmacı haçlar.
Eduardo Galeano, hikaye avcısı. Türkçesi Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık.
Evet, tarihte bugüne de bakalım şimdi kısaca. 1943'te bugün 2. Dünya Savaşı'nda Beyaz Gül diye adlandırılan direniş hareketinin üyeleri Sophie Scholl, Hans Scholl ve Christoph Probst Nazi Almanya'sında idam edildiler. Pek çok idam edilenlerin safına katılmış oldular bu şekilde öldürülenleri.
Giyotinle kestiler kafalarını.
Öyle mi?
Evet.
Yani sadece Fransa'ya özgü bir uygulama değil.
Bu iki genç aktiviste özgü bir şey. Kendileri hem muhafazakar hem de Nazi karşıtı oldukları gerekçesiyle böyle bir cezalandırmaya tabi tutuldu. Münih'te.
Çok güzel olmuş. 1944'te bugünse gene 2. Dünya Savaşı'ndan bir şey. Bir ufak hata olmuş. Müttefik kuvvetler, özellikle de Amerika Birleşik Devletleri'nin bombardıman uçakları müttefik, yani işgal altında bulunan, hatta Nazilerin işgali altında bulunan Hollanda'yı kurtarmak için bombalama yapmijlar. Ama yanlışlıkla Nijmegen, Arnhem, Enschede ve Deventer şehirlerini vurmuşlar müttefiklerin. Sadece mesela Nijmegen şehrinde 800 kişi ölmüş Hollanda'da yanlışlık sonucunda.
Yanlışlıkla birden fazla yeri vurmuşlar?
Ya hayır, yanlışlıkla her yeri yanlışlıkla vurmuşlar. Hollanda'yı
atom bombası atmamışlar o zamanlarda, evet. Keşfedilmiş.
Onlar dost ülke. İşte bu dört şehirde, sadece bir tek şehirde 800 ölü olduğu belirtiyor. Bunlar günümüz tarihine geçmiyor. Savaş tarihlerinde sadece kahramanlık menkıbeleri anlatılıyor. Geçmez. Böyle şeyler anlatılmıyor.
Geçmez. Hollandalılar da o kadar kin tutan bir ülke, millet değil galiba. Geçtiğimiz senelerde gördüğümüz hareketlerden de anlaşılabilmesi mümkün bir durum sanki.
Evet.
Yani Türkiye'nin gelecekler birileri Büyükelçiliğindeki bayrağı indirecek de biz 3. Dünya Savaşı'nı başlatmayacağız bütün millet olarak. Neyse.
Evet. 1988'de bugün Adalet Bakanı, o zamanki Adalet Bakanı Oltan Sungurlu cezaevlerinde tek tip elbise giyme zorunluluğunun kalktığını söylemiş. Yani bugün tam 30. yılını kutluyoruz değil mi?
Evet, tek tip kıyafet ne zaman gelmişti? Neyle beraber geliyor?
Zor sordun. Bilmiyorum.
Darbeden öncesinde var mıydı tek tip kıyafet uygulaması?
12 Eylül darbesinden önce var. Ha, 1900 bilmiyorum. Darbeden sonra geldi, evet haklısın. Yani bakmak lazım. Ama tam 30 yıl önce kaldırılmıştı. Şimdi 30 yıl sonra yeniden geliyor. Hatta bunun özeti falan vermeden önce hemen söyleyelim.
12 Eylül'de mahpuslara yapılan tek tip kıyafet dayatmasını hatırlattı diye bir haber var. 2017 Temmuz ayında Evrensel Gazetesi'nde çıkan Birkan Bulut haberi. O dönemde ki protesto gösterilerine dair fotoğraflar da verilmiş. Ve mesela THKPCC 3. yol davasında tek tip kıyafeti yırtarak sıkı yönetim mahkemesine iç çamaşırıyla çıkanların anılarına yer vermişler aynı zamanda.
Evet, bu bir 12 Eylül'de Junta'nın, askeri Junta'nın, faşist Junta'nın uygulamasıydı. 30 yıl önce tamamen bugün kaldırılmıştı o zamanki Adalet Bakanı'nın açıklaması. Şimdi yeniden gelmesi söz konusu. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle çok şey yaptı. Bunun üzerinde durdu. Ve hatta anlattı, badem var ya badem diye.
Evet.
Onu anlatan bir şey vardı. Manisa Başsavcısından da bir haber gelmiş. Doğan Haber Ajansı kaynaklı bir haber. Manisa'dan geliyor. Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, Fethullahçı terör örgütü denilen ve paralel devlet yapılanması PDY ile ilgili 6500'den fazla şüpheli, 6600'e yakın şüpheli bulunduğunu açıklamış ve tek tip kıyafetler geldi demiş. FETÖ'cüler için belirlenen badem kurusu ve gri renkteki. Badem kurusu gri olmaz ama değil mi? O gri başka bir
badem
şey.
Badem kurusu
çinko.
Gri.
Gri çinko diyeceğiz ona.
Evet.
Dün de konuştuk ya çinko çocuklarını. Tabut rengi. Kıyafetlerin kendilerine gönderildiğini duyurmuş.
Yani gönderilmiş olmasa bile, daha doğrusu yürürlüğe konmasa bile sürekli bir yürürlüğe koyduk, yürürlüğe koyacağız, bir ay içerisinde yürürlükte olacak, ondan sonra bir hafta içerisinde bunlar olacak şeklinde açıklamalar geliyor.
Evet.
Geçtiğimiz Aralık ayında, 25 Aralık'ta 2017'de Antep'in Şahinbey ilçesinde belediye başkanı tarafından düzenlenen savaş müzesinin açılışına Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün katılımıyla gerçekleşen bir törenle yapılmıştı. Savaş müzesi açmışlar. Tam biz gitsek mi? Elimizde haberlerle beraber.
Ben her gün oradayım.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül açılışın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtlamış. Ve bir ay içerisinde uygulamaya yürürlüğe girmesiyle beraber bu konu bir ay içerisinde uygulamaya hayata geçmiş olacak demiş. Yani Ocak 25 itibariyle yürürlüğe girmesi gerekiyordu.
Evet.
Bir diğer taraftan da kadınlarla çocuklarla ilgili ayrı düzenleme var. Hamile ve çocuklar için uygulanacak demiş. Ama neyin uygulanması gerektiğinden tam olarak anlamadım.
Onlara da gül kurusu herhalde değil mi?
Gül kurusu. Evet. Çocuklara
Mickey Mouse.
Kurusu.
Kurusu, evet. Mickey fare kurusu. Yönetmeliğe takılmış yalnız tek tip kıyafet uygulaması. Diken'de bir haber var. Diken internet gazetesinde. Cezaevlerinde tek tip kıyafet için kanun hükmündeki kararnamede öngörülen süre 26 Ocak'ta sona ermesine rağmen halen ilgili yönetmelik çıkartılamamış. Gecikmede uygulama sırasında yaşanması muhtemel sıkıntılar. Onların ne olduğu açıklanmıyor ama etkili olduğu açıklanıyor.
Demiş ki Abdülhamit Gül, milletimizin yoğun bir talebi vardı. Darbe girişiminde bulunan FETÖ'cü hainlerin özellikle duruşmalara gelirken ve son zamanlarda giydikleri, kendilerini kahraman yerine koydukları girişimlere karşı milletimizde bir beklenti oluştu demiş. Ya sen daha mahkemeye çıkarılan insanın üzerindeki hero tişörtünün ne olduğunun farkına varamıyorsun. Onu o şekilde gazetecilerin önüne çıkarıyorsun ve ondan sonra bundan muzdarip olduğunu dile getiriyorsun. O da ayrı bir sorumluluk örneği tabii.
Evet, Fransa Paris Büyükelçisi Musa Bey ne demiş buna? Bu konuda yani o...
Öyle bir şey yok mu? Bu bir pipo değildir mi demiş. Bu bir hero değildir.
Bu bir hero değildir. Yalnız yani şaka kaldıracak bir konu gibi değil. Kendimi de kınıyorum burada. Yani tek tip kıyafet tam 30 yıl önce kaldırılmış, korkunç acılı şeylere, işkencelere ve acayip hikayelere yol açmıştı. Evet. 12 Eylül döneminde 30 yıl önce bugün tam kaldırılmıştı. Tekrar getirilmesi sınırsız ölçüde acı, şiddet ve başka cezalandırma, disiplin cezaları, isyan filana yol açabilir diye büyük bir kaygı belirtmekle yetineyim.
Evet, ama trajikomik bir tarafı da olduğunu da ben söyleyebilirim aynı şekilde. Yani darbe dediğiniz zaman yukarıdan gelen bir direktifle yapılacak şeklinde denildiği zaman yapılıyor. Ya da buna karşı direniş de aynı şekilde cezaevlerinde gösteriliyor. Fakat buradaki olay o kadar komik ki, yani hero tişörtüyle birisi mahkemeye çıktı diye, o kadar darbenin en merkezinde olan isimlerden bir tanesi bir böyle bir tişört giydi diye halkta bir beklenti oluştuğunu söylüyorlar. Bu tişörtün giyilmesine engel olamıyorlar ya da bu tişörtün ne manaya geldiğini bilemiyorlar. Takım elbise, ceket üzerine hero tişörtü gibi bir şey geliyor ve bütün gazeteciler bunun fotoğrafını çekiyor. Ondan sonra böyle bir durum oldu diye varyansın ediliyor.
Genç,
komik değil mi bu durum?
Yaşlı sokakta yurt dışından gelen, gezmeye gelen vatandaşlar filan sokakta tutuklandı.
Evet.
Hero adlı bir seri bu zaten.
Evet.
Bir tişört firmasının, tanınmış bir tekstil firmasının giyim ya da konfeksiyon çıkarttığı model şeyler, ama bu bir şeye yol açtı. Tek tip kıyafet yönetmeliğine.
Çok derece komik bir durum yani. İnsanlar sokaklarda avlandılar resmen. Tişört, giydikleri tişört dolayısıyla. Konuyla alakası olsun olmasın hiçbir şekilde.
Haberi bile yok ne giydiğini mesela insanlara, ama tutuklandılar.
Evet.
Sonra bırakıldılar. Daha doğrusu gözaltına alındılar. Pek tutuklanan olmadı galiba da, neyse. Evet, şimdi bu böyle. Şimdi şeye geçelim. Savaş meselelerine geçelim, ama geçmeden önce günün en önemli haberini vereyim. Bayramlık ağzımızı açıyoruz tekrar. Veriler yalan söylemez. Andy Roll yazmış. Dünyanın önde gelen şeylerinden biri. Çevre koruma kuruluşlarından biri. Fosil yakıtlara karşı mücadele eden bir kuruluşun sözcüsü. Oil Change International'ın, ve şunu söylüyor. 2018 yılı rekor sayıda, rekor seviyede düşmelerle başladı. Arktik bölgeden bahsediyoruz. Kuzey Buz Denizi'nde şimdiye kadar görülmüş en berbat erime rekorlarıyla açıldı. Ve bu böyle devam ediyor. Çünkü veriler yalan söylemez. Arktik bölgesi, Kuzey Kutbu ve Kuzey Buz Denizi gözlerimizin önünde ölüyor diyor. Eridikçe bu kısır döngüye giriyoruz. Ne kadar erirse o kadar daha az yansıyor tabii şey.
Evet.
Buzlardan beyaz örtü kalkınca güneşin ultraviyole ışıkları geriye yansıtılamıyor. Dolayısıyla da soğurdukça, emdikçe daha da çok gezegen ısınıyor ve bu hepimizi etkiliyor. Çok berbat bir haber. Yani National Snow and Ice Data Center diye bir şey var. Onun geçen ayki analizinden bahsediyor. Bölge büyük bir sıkıntı içinde, başı belada. Yani Ocak 2018 uydudan yapılan gözlemlerle en düşük seviyede bu mevsim için diğer normallerle karşılaştığında rekor seviyede düşmüş ve öyle açılmış, öyle de kapanmış. Ocak ayı verileri var elimizde ve zaten düşük buz seviyesiyle birleştiğinde Antarktika'daki, yani Güney Kutbu'ndaki son derece, yani dünya yüzündeki buz şeyleri, kütlelerinin şeyi, seviyesi rekor düzeyde azalmış vaziyette. Bu son derece berbat bir haber ve önde gelen Arktik buz uzmanları Bergen Üniversitesi'nden ve Bjerknes Merkezi'nden, İklim Araştırmaları Merkezi'nden bir uzman da Ingrid Onerheim diye birisi, bütün mevsimlerde deniz buzunu kaybetmekteyiz diye çok ciddi bir alarmda bulunmuş. Çok ayrıntılı bir haber. Bu şeyde okuyabiliyoruz, Common Dreams'de bunu. Ve Andy Rowell'ın kendi sitesinde de görebiliriz. Bakalım yani bu kömür yakarak filan bu işin sonu olmayacağını biliyoruz ve doğal gaz yakımı filan çok ciddi bir şeyden bahsediyoruz. Tehlikeden bütün gezegen için. Bunu söyledikten sonra da şimdi savaş barış haberlerine geçelim. Çok inanılmaz bir şey var. Yani Suriye'de 21. yüzyılın katliamı gerçekleşiyor. Tıpkı yani dünyanın en berbat durumundaki ülkelerinden Suriye, başkent Şam'ın banliyösü ve isyancıları barındırdığı için uzun yıllardır rejimin kuşatması altında bulunan Doğu Guta'da şu sıralar, şu konuşmanın yapıldığı anda bir yeryüzü cehennemi halinde ve 3 günde 310 kişinin öldüğü haberi geliyor. Deutsche Welle'den alabiliriz bunu. Deutsche Welle Türkçe'den. Suriye ordusu ve Rusya'da Rusya'nın muhaliflerin elindeki Doğu Guta'ya yönelik operasyonunda çok ağır bir bilanço var. Akıl almaz fotoğraflar, hatta videolar var. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi 3 günde 310 kişinin öldüğünü açıklamış. Günde 31 kişi ölüyor.
Evet. Birleşmiş Milletler ve yardım örgütleri de acil ateşkes çağrısı yapmış. Ateşkes çağrısından kasıt da yukarıdan bombaların yağmaması. Aşağıda bir henüz kara çalışmasına gidilmedi. Sadece bombalanan şehrin içerisinde, kasabanın içerisinde, bölgenin içerisinde daha doğrusu ilçe bombardımanın durması çağrısı yapılıyor.
Evet, yani ne olacağını şey yapmak mümkün değil. Yani günde kaç? 13 kişi mi ölüyor? Evet, yani 2 saatte bir kişi sürekli olarak ölmekte. Her an, her saat.
3 günde 270 kişi hayatını kaybetmiş en az.
310.
310 mu? Tamam, evet. 310.
Son verilen rakam ve yeni havadan vurmalar da devam ediyor. Daha fazla ölen ve yaralanan, sakat kalan insanlar ve aralarında çocuklar var.
400 bin kişi var içeride.
Evet, yani şu anda çoluk çocuk, kadın erkek her gün düzinelerce sivil doğranıyor. Bombalanan hastanelerde mahvolan çocukların imdadına koşmak için perişan olan bir doktor da katliam tarihçiliği yapmak zorunda kaldı. Dün biraz söyledik. Yani 1980'lerin katliamı Irak'taki Halepçe, Lübnan'da Sabra ve Şatila kampları, Filistinlilerin kampları, İslam mülteci kampları, 1990'ların katliamı da Bosna Hersek'teki Srebrenica idiyse diyor bu adı verilmeyen doktor. O zaman Doğu Guta'da olup bitenler de bu yüzyılın katliamı. Bu şu anda şimdi oluyor diyor ve az önce bir çocuk getirdiler diyor. Yüzü mosmordu ve binbir zorlukla nefes alıyordu. Çünkü ağzı burnu kumla dolmuştu. Kumları ellerimle boşalttım. Bizim bu yaptığımıza tıp dersi kitaplarında rastlayacağınızı sanmıyorum. Yani kumlu akciğerlerle nefes alan yaralı bir çocuğun tedavisi bahsi yok kitaplarda diyor. Bir yaşında bir çocuk enkazdan çıkarmışlar, kumla nefes alıp veriyor ve onun kim olduğunu dahi bilmiyorsun diyor. Doktor, savaş mı bu? Yok canım, ne savaşı? Buna katliam denir diyor. Yani bu Guardian'da okuduğumuz bir haberdi. Yani iç savaşta Suriye savaş mı diyeceğiz, iç savaş mı? Bitmek tükenmek bilmeyen o korkunç 7 yılın sonuna gelinirken paramparça edilmiş, yanmış, yakılmış, un ufak edilmiş o yarım milyon insanın yok edilmesine, yani 500 bini aştı galiba, yerinden yurdundan olmuş, sersefi bir şekilde dünyanın dört bir yanına dağılmış 6 milyon insan var. Suriye nüfusunun yarısını yaklaşık olarak oluşturuyor. Uluslararası hukukta net olarak tanımlanmış, yasaklanmış savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, kategorik suçlar bunlar. Çekirdek çitlenirmiş rahatlığında işleniyor ve bu akıl almaz barbarlık gösterisiyle dünyada kim ilgileniyor? Lütfedip bu konuyu kapsama, kapsama da nesi? Sadece gözünün ucuyla görme zahmetine katlanan medya organlarının sayısı varla yok arasında. İşte bir Guardian var, oradan izleyebiliyoruz iyi kötü. Birkaç da site var, Independent da var, internet gazetesi. Yani buna insan bir kere daha şaşkınlığa kapılıyor. Şaşırma yetisinde hala kaybetmemiş olmasına bir kez daha şaşırarak. Gazetelerle televizyon ekranları da hiçbir şey söylemeyen, hiçbir şey yazmayan ve fakat mütemadiyen konuşan, mütemadiyen yazan kellelerle dolu, lebalep dolu. Şey, bir bildiri yayınlamış, dünyada insanlığın tümünü temsil eden tek bir örgüt var. O da Birleşmiş Milletler. Evet. Ve onun haklarını korumayı da amaç edinen gene tek örgüt Birleşmiş Milletler. Onun çocukları korumak için kurduğu UNICEF örgütünün ağzından tek sayfalık bir bildiride 10 maddelik öfkesini dünyaya haykırmış. Nasıl? Boş sayfa yayınlamış. 10 satır var. Sadece tırnak içinde ve kapatmış. 10. maddeye kadar geliyor böyle. İçi boş. Ha, bir de dipnotu var. Öldürülen çocuklara, onların annelerine, babalarına ve onların sevdiklerine haklarını teslim edecek tek bir kelimemiz bile kalmadı diyor Birleşmiş Milletler. İşte böyle.
Evet. Siz bunları söylüyorsunuz. Birleşmiş Milletler bunu söylüyor. Yardım örgütleri bunu söylüyor. Gelen videolardaki görüntüler bu şekilde. İnsanlar çocuklarını hastaneye götürüyorlar. Hastanede kalacak yer yok. Zaten hastane de yok. Böyle durumlarla karşı karşıyasınız. Ama bir açıyorsunuz mesela ulusal.com.tr diye ulusal kanalın internet sitesini. Şam yönetimi Guta'yı temizlemek için harekete geçti. Batı medyası kara propagandaya başladı şeklinde yazılar görüyorsunuz. Suriye'nin başkenti Şam'a bağlı havan toplu saldırıların düzenlendiği, terör örgütlerin yuvalandığı Guta çembere alınmış. Kaplan birlikleri hareket ön plana sokulmuş. Bundan bahsediliyor. Şam'a toplu saldırılar başlamış. Guta'da terör örgütleri kuşatmayı kırmak için. Saldırılarda 20'den fazla insan ölmüş. Biraz önce bahsettiğiniz ölü sayılarından, çağrılardan herhangi bir şekilde haber vermiyor.
Yok,
mesela ulusal.
Çok acayip bir şey. Yani roketler atılıyor, varil bombaları atılıyor ve mesela kucağında bir yaşlarındaki çocuğuyla deliler gibi koşan bir babayı görüyorsun. Ona yardım etmeye çalışan bir takım yardım kuruluşları, baretli filan. Ama yok bunlar. Hiçbir yerde yok ve yani 310 kişiye varmış durumda ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri de diyor ki avaz avaz tüm savaş faaliyetleri acilen askıya alınsın. Kuşatma altında yaşayan bu halk için yeryüzündeki cehennem sıfatını kullanmış.
Evet.
Bir defa var. Yeryüzünde cehennemi yaşıyorlar diyor. Bu da BBC Türkçe'den.
Sol.org.tr'de habersol.org.tr'de Suriye ordusu Doğu Guta'da yapılacak kapsamlı kara saldırısına hazırlanırken Rusya Hava Kuvvetleri'ne bölgede hava saldırısı gerçekleştirdiğini bildirmiş. Rusya hava saldırılarının cihatçıların taktik konumlarına, toplantılarına, toplanmalarına ve hareketliliklerine yönelik olduğu açıklanmış. Cihatçıların elindeki ağır silahlar özellikle hedef alınmış. Sizin bahsettiğiniz çocuklar galiba ağır silahlarmış. Evet, haber sola
anlamıyorum ben bunu. Yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin de bu bombardımanları canavarca bir imha kampanyası olarak nitelemiş ve derhal bitsin demiş.
Türkiye'deki
uluslararası hukuk diyor, tam olarak siyasi ya da askeri amaçları yerine getirmek için sivillerin yığınlar, kitleler halinde katledildiği bu tür durumları durdurmak için düzenlendi diyor. Uluslararası hukuk bunun için diyor. Benim de yıllarca okuduğum ve okuttuğum bilgiler bu yönde doğrusu. Yani uluslararası toplum tek bir ses olarak çocuk ölümlerine, parçalanmış ailelere, şiddete yeter demeden ve bu canavarca imha kampanyasına son vermeden önce daha ne kadar zulmedilmesi gerekiyor demiş. Zaten kontrolden çıktı tamamen diyor.
Evet.
Ve pek çok ihlal savaş suçudur bu diyor. Yani Nürnberg mahkemelerinde özellikle 1945'te kurulan, savaş bittikten sonra Nazilerin yargılandığı, bir de Tokyo mahkemeleri vardı. Orada belirlendi bu. Yani savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar diye Nazilerin ve pek çok Nazi'de mahkum edildi yöneticiler yani. Yani 4 Şubat'tan beri düzenlenen saldırılarda 346 sivilin öldüğünü açıklamış dün. Ve 878 de yaralanıp sakat kalmış olanlar var. Ya akıl almaz bir durum var.
Georgi Amori, sınır tanımayan doktorlar örgütünün üyesi, şu şekilde konuşmuş Guta'daki durumla alakalı olarak. Bölgede durum çok zor. Kasım ayından bu yana saldırıların yeniden başlamasıyla sağlık ekiplerimiz yaralıları tedavi etmekte zaten zorlanıyordu. Ancak son 3 günde hastanelere kaldırılanların yaralı sayısı inanılmaz şekilde arttı. Sınır tanımayan doktorların yer aldığı sağlık merkezlerinde 237 kişinin öldüğü ve 1285 kişinin de yaralandığı öğrenildi. Açıkçası bu durumda gelen yaralıların hepsine yetişmemiz imkansız. Burada çalışan sağlık ekipleri de çatışmalardan dolayı çok endişeli. Şu ana kadar 13 hastane ve sağlık merkezinde saldırı düzenlendi. Ekiplerimiz çok zor şartlarda çalışıyor demiş. Yaralıların durumu ise daha kötü. Bombardımandan korunmak için bodrum katlarına sığınan insanların çoğu tedavi olmak için hastanelere dahi gelemiyor. Buradaki en büyük sıkıntılarımızdan biri yeterince tıbbi malzemenin olmayışı. Şu an en çok ihtiyacımız olan şey kan torbası, antibiyotik, anestezi malzemeleri gibi önemli tıbbi malzemeleri bulmakta zorlanıyoruz. Maalesef stoklarımız sıfır noktasına geldi diyecek kadar azaldı demiş. Çünkü kuşatma altında izin verilmiyor sağlık
yani
malzemelerinin girmesine.
Birleşmiş Milletler Suriye Koordinatörü de bu konuyla ilgili hastaneler kasten hedef alınıyor diyor. Ya bu böyle bir şey hakikaten izahı mümkün değil. Yani başını nasıl çevirip kasten hedef alındığını söyleyen Birleşmiş Milletler örgütü, bizi temsil eden bütün insanlığı. Ve dehşete düştüm diyor. Bu tür saldırılar savaş suçudur diyor. İşte 5 hastane tamamen ya da kısmen çalışamaz hale geldi. Bir hastane daha vuruldu. Salı, pazartesi böyle. Ve Harbin'de bir hastane daha devre dışı. Bu hastanede Rus savaş uçakları tarafından hedef alındı demiş. Suriyeli Amerikan tıp topluluğu diyor bunu. Neyse, sonuç olarak şöyle bir şey. Yani bölgede şu var, bunu biraz daha konuşmaya devam ederiz aradan sonra belki. Yani şöyle bir sözle, günün sözü olarak aday gösteriyorum. Şey demiş yani, tıbbi bakım ve yardım birliği diye bir şey var, sağlık kuruluşlarını destekliyor Doğu Guta'da. Bölgede çalışan bir doktor durum feci demişti. İnsanların kaçacak yeri yok. Hayatta kalmaya çalışıyorlar ama kuşatma nedeniyle, işte biraz önce konuştuk, yaşadıkları açlık çok büyük ölçüde zayıflattı demişti. Bunu Reuters Uluslararası Haber Ajansı, en büyük haber ajanslarından birine demeç vermiş ya da konuşmuş işte. Bilal Abu Salah diye bir genç, 22 yaşında. Ve ne demiş?
Ne demiş?
Ölmeyi bekliyoruz. Şu an tek söyleyebileceğim bu demiş. Bir de küçük ilavede bulunmuş. Genç bir adam ama evli. İlk çocuklarına 5 aylık hamile olan eşinin erken doğum yapmasından korktuğunu da söylemiş. Ve son olarak da şunu söylemiş. Neredeyse herkes barınaklarda, herkes barınaklarda, sığınaklarda. Bir evde 5 ila 6 aile var. Gıda yok, bakkal yok, market yok demiş.
Trajik, çok trajik. Bu sessizlik daha da trajik hale getiriyor.
İnanılmaz bir şey ve uluslararası tepki de geliyor. Guterres, Rusya, Türkiye ve İran'ı verdikleri sözleri tutmaya çağırmış. Ama şaşılacak olan bir şey var. Elimizdeki gazetelere çok kısa bakalım ve bitirelim. Yani Cumhuriyet'le başlayalım. Birinci sayfada görmüyorum.
İnternet sitelerinde var Cumhuriyet'in gene konuyla alakalı yapılmış olan
dün
açıklamalar üzerinde.
Dün fotoğraf da vardı ama bugün elimdeki gazetede yok. Somut bir başka sayfalarda da göremedim. Bir Gün gazetesine bakıyorum. Yok.
Bir Gün gazetesinin internet sitesinde yurt dışındaki gazetelerin yaptığı açıklamalar ve haberler, manşetler olmasa belki o da yok. İnternet sitesinde de yok. Bir detaylı olarak bakmak lazım ama.
Hürriyet gazetesinde yok, Amiral gazetesinde insansız tank üreteceğiz.
Nasıl yani? Almanlar üretti onu, Goliath diye 2. Dünya Savaşı'nda uzaktan kumandayla kontrol ediliyordu. Başka tankların altına girip kendini patlatıyordu.
Şimdi Türkiye'de yapacakmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan söylemiş ama ben bununla ilgili dönebiliriz sonra ona istersen. Hürriyette yok, Milliyet'te yok, insansız tank üreteceğiz var Milliyet'te. Şeyde var, Milliyet Gazetesi'nde var. Durdurun Esad'ı, 2 günde ölü sayısı 310'u geçti diye vermiş nihayet Milliyet Gazetesi. Habertürk'te göremiyorum. Hiçbir şey göremiyorum. Sabah'ta Mehmetçik geldi, Afrin nefes aldı. Yine asker fotoğrafları filan var. İnsansız tanklar var. Yok görebildiğim kadarıyla. 1780 terörist öldürüldü diyor. Türkiye'nin öldürdüğünden bahsediyor. Yok. Sabahtan akşama geçiyorum. İnsansız tank da yapacağız. 1100 pöh cinderesini kurutacak diye. Yiğitlerin tamamı gönüllü diye bir haber var. Küçük bir pul büyüklüğünde bir haberle Doğu Guta'da 250 kişi katledildi diye bir küçük şey söylemiş Akşam Gazetesi. Star'a bakıyorum. Evet var. Doğu Guta'daki çocukların gözyaşı dinmiyor diye. Yani bazı gazeteler minik minik görmeye başlamışlar.
Evet.
Bir de Yeni Şafak'ta var. O da küçük ama yine de Yeni Srebrenica diye Doğu Guta 72 saatte çoğu çocuk 300 ölü diye vermiş haberi. Yani şayanı hayret bir sessizlik var. Diğer gazetelerde ve televizyonlarda pek bir şey görünmüyor. Bunu konuşmaya devam edeceğiz.
Açık Gazete.
Come you masters of war, you that build the big guns, you that build the death planes, you that build all the bombs, you that hide behind walls, you that hide behind discs. I just don't want you to know I can see through your masks. You that never done nothing but build to destroy. You play with my world like it's your little toy. You put a gun in my hand and you hide from my eyes. And you turn and run farther when the fast bullets fly. Like Judas of old, you lie and deceive. A world war can be won. You want me to believe, but I see through your eyes, and I see through your brain, like I see through the water that runs down my drain. You fasten all the triggers for the others to fire, and then you set back and watch when the death count gets higher. You hide in your mansion while the young people's blood flows out of their bodies and is buried in the mud. You've thrown the worst fear that can ever be hurled. Fear to bring children into the world. For threatening my baby, unborn and unnamed. You ain't worth the blood that runs in your veins. How much do I know but to talk out of turn? You might say that I'm young, you might say I'm unlearned.
Evet, Açık Radyo'dasınız. 94.9 açıkradyo.com.tr ve saat 8.42. Biz de Açık Gazete'yi devam ettiriyoruz. Bob Dylan'ın efsanevi şarkısı, savaş karşıtı şarkısı Masters of War'ı dinlemekteyiz. Yani savaşın efendileri, kainatın efendilerinden ustaları savaşın ve her şeyi anlatan bir yazı. Savaş rüzgarları çok ağır bir şekilde esiyor. 21. yüzyılın katliamı. Birleşmiş Milletler'den de boş sayfayla bildiri buna karşı verildi. 10 tırnak içine alınmış 10 satır var, boş ama söylenecek kelime kalmadı diyor. Çünkü ve yeni saldırılar devam ediyor. Canavarca imha kampanyası deniyor. Muhaliflerin başkent Şam yakınlarında elinde tuttuğu son bölgede Rusya'nın desteklediği Suriye hükümet yanlısı güçler pazardan bu yana ağır saldırılar var. Top ateşi, hava saldırıları, varil bombaları, roketler. 300'den fazla insan hayatını kaybetti. Aralarında çocuklar var. 1 yaşında çocuklar, anasız babasız, yetim ve kumla nefes alan durumdalar. Yeryüzünde cehennem yaşanıyor diyor Birleşmiş Milletler. Ve Guterres de, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de Rusya'yı, Türkiye ve İran'ı verdikleri sözleri tutmaya çağırmış. Son derece endişeliyim demiş. Dozu giderek artan şiddet ve sivil ölümleriyle Stefan Dujarric New York'ta yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler sözcüsü, genel sekreter tüm taraflara, sivillerin korunması da dahil olmak üzere, temel insan hakları ilkelerine sadık kalma çağrısında bulunduğunu belirtmiş. Bu da Deutsche Welle'den bir haber. Yani BBC Türkçe'den, Deutsche Welle Türkçe'den, The Guardian'dan, The Independent'tan takip edip esas olarak size iletmeye çalıştığımız haberler bunlar. Bir de yeni saldırı haberi daha var. Acil yardım çağrılarının yanı sıra Stuttgarter Zeitung gazetesi de, Stuttgart'ın önemli gazetesi, Suriye'de bölgesel savaş şeklinde bir dünya savaşı gerçekleşiyor diye bir yorum yapmış. Bu da bayağı, Suriye'deki durumda en trajik olan artık katliamlara dur diyebilecek bir devlet ya da otoritenin kalmamış olması diyor. Bence önemli bir tespit bu. Yani tırnak içinde buna ne denir bilmiyorum. Anomi mi, anarşi mi, yani yeni bir terim mi yaratmamız gerekiyor bilmiyorum ama Suriye'de bölgesel savaş kılığında bir dünya savaşı gerçekleşiyor. Herkes bu savaşın bir parçası. Bu yüzden de arabulucu olabilme hakkını kaybetti diyor.
Evet.
Bu da şey, ağır bir durum. Öte taraftan mesela Afrika'dan da bir şey var. Çok berbat bir haber daha geliyor. Boko Haram bir okul saldırısı gerçekleştirmiş Kuzeydoğu Nijerya'da. Ve 2014'teki o çok korkunç kızların kaçırılması olayı vardı ya.
Evet.
4 yıl sonra bir kez daha benzeri bir şey oldu diye korkuluyormuş. Hükümete ait bilim okulu, kızlar bilim okulu diye bir yer varmış Dapçi'de. Pazartesi akşamı saldırmışlar. Kızlar ve öğrenciler kaçmış ama hala dün itibariyle hala birçok kızın eksik sayılmadığı, yani çok acayip. 2014'te 276 kızı kaçırmışlardı Chibok'ta, Borno eyaletinde komşu. 57'si kaçmıştı ama 107 ya işte anlaşmalarla serbest bırakılmıştı ya da kaçmıştı sonradan. Ama hala 112 kişi, 112 kız çocuğu tutuluyordu. Şimdi de bilmiyoruz ne kadar kişi, yani çok sayıda kızın kayıp olduğu belirtiliyor. Bir ikinci tehlike başladı mı diye korkuluyor. Yani dünyanın dört bir tarafından acayip şeyler geliyor. Bir tane Afrika'dayken bir başka bir şey de verelim. Şeyden, Democracy Now'dan çok önemli bir şey. Yüz binlerce insan Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Afrika'nın en büyük ülkesi yüz ölçümüne sahip bildiğim kadarıyla, yüz binlerce kişi kaçmaktaymış şiddetten. Ufak bir şey gibi geçiyor, küçük bir haber olarak. Yüz binlerce kişi şiddetten kaçıyor. Ve cinayetler, katliam ve silahlı milisler tarafından ırza geçme haberleri de bildiriliyormuş. Sağ kalan, kurtulanların ifadelerinden. Ve yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Ajansı'nın kuruluşunun haberi bu. Yani onun açıklamaları. Ve oradan mesela Kongolu bir insan hakları aktivisti Christine Schuyler Deschriver'le konuşmuşlar. Çok ilginç bir şey söylüyor. Geçen gün başka adını hatırlayamadığımız bir madenden bahsediyorduk ya, hatırlıyor evet. musun? Koltan. Bu ekonomik bir savaş demiş. Koltan. Nedir koltan? Hepimizin bilgisayarlarında ve cep telefonlarında bulunan bir maden. demiş ve bütün Batı ülkelerinde, bütün ülkelerde bu savaşın sona ermesini istemiyorlar. Çünkü Kongo'nun yağmalanması işte herkesin işine geliyor. Ucuz cep telefonları ve ucuz bilgisayarlarda kullanılmaya devam etmesi lazım. Çocuk işçiler çalıştırılıyor zaten orada, koltanda. Ve hala eskiden de böyleydi, şimdi de böyle. Irza geçmeler, tecavüzler de bir terör aracı olarak kullanılıyor. Haritaya bakın, şeyin nerede olduğunu bir harita çıkarın demiş. Tecavüz haritası madenlerle örtüşecektir diyor. Nerede maden, orada tecavüz. Bu da demokrasi nağdan aldığımız bir şey. Dünyanın hali çok parlak sayılmaz.
Tanganyika yani. Bölgesinde meydana gelen etnik çatışmaların ardından büyük bir kitleler halinde insanlar göç etmeye başlamışlar. Bunu da belirtelim. Tanganyika.
Tanganyika. Bir şey yani. Bütünüyle yeryüzü cehennemi Suriye deniyor ama komşu Suriye. Tabii uzak Afrika'dan da böyle şeyler geliyor. Ve yani devam ediyor işte.
Dünyanın en büyük koltan madeniymiş Kongo.
Evet.
Sizin de belirttiğiniz üzere her türlü dijital alette kullanılan.
Devam etsin diye işte. Bu arada bir başka haber de şeyden alalım, BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberi. Yeni bir, yani oldukça yeni sayılır, 10 saat kadar önce gelmiş bir haber. Migrantes Vakfı, uluslararası göç alanında çalışan vakfın raporuna göre İtalyan Katolik Kilisesi'ne bağlı Akdeniz dünyanın en ölümcül sınırı ilan edilmiş. Burada da bir başka yeryüzü cehennemi, su cehennemi var. 2017'de Akdeniz'i aşarak Avrupa'ya kaçmaya çalışan göçmen sayısı 2016'ya göre azalmış ama ölüm yüzdesi artış gösteriyormuş bu sefer. Yani ne diyeceğini insanın bilemediği şeyler. Yani Avrupa'ya ulaşan göçmen sayısı 363 binden bayağı gerileyerek 171 bine gerilemiş. Ama yaklaşık her 100 göçmenden biri 2016'da ölürken 2017'de bu oran neredeyse 2'ye katlanmış. Bugün Akdeniz sularında yola çıkan her 100 kişiden yaklaşık ikisi hayatını kaybediyor demiş. Yani inanılmaz. Akdeniz dünyanın en ölümcül sınırı demiş.
Aynı zamanda Edirne civarında da çok fazla sayıda insanın öldüğüne dair haberler gelmeye başladı. Onu gördünüz mü?
Gördüm onu da ya. Çok acayip.
Yani geçtiğimiz hafta bir botun batmasıyla beraber insanlar hayatını kaybetmişti. Çıkmaya çalışan, o bölge Türkiye'den çıkmaya çalışan insanlar. Ve şimdi gelen haberlere göre zaten Bild gazetesinin muhabirleri Layanna Spriolu ve Giorgos Motofatis.
Yorgo. Evet.
Yorgo Motofatis. Türkiye Yunanistan sınırına gitmişler ve göçmenlere mezar olan yerlerin başına gelen Meriç Nehri ile ilgili bilinmeyenleri araştırmışlar diye bir haber var Karar Gazetesi'nin internet sitesinde.
Evet, çok acayip o da. Yani Bild'den almışlar. Gazetenin herhalde Yunan asıllı olmalı ikisi de. Liana Spiropoulou ve Yorgo Motofatis. Yani binlerce, yani yüzlerce göçmen cesedi Meriç'in dibinde yatıyor demişler. Yani hakikaten Midilli başta olmak üzere Ege'deki adalarda yaşanan dramın bir benzeri de o tarihlerde, eski bir tarihte, 2016'da Türkiye Yunanistan sınırında gerçekleşiyor. Belki 1300'den fazla, belki de bulunması mümkün olmayan ceset var diyorlar. Bild, bu da Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden biri. Tüyler ürperten bir manzara olduğunu söylüyorlar. Yunanistan'ın Maraş köyü, Meriç Nehri'nin kıyısında sınıra en yakın yer, en acı dramlara ev sahipliği yapmış. Bölge valisi de konuşmuş. Yaşadıklarını diyor ki, bu köyde 100 kişiden azız diyor. Hacidakis diye biri, Hacigakidis pardon. Ve göçmenlerin kaçmak için kullandığı rotaların başında geliyor. Her şeyi yaptık diyor. Kıyafet, yemek, bebeklere süt verdik. Burada yaşananları hayal bile edemezsiniz demiş. Gecenin bir köründe bebek çığlıklarıyla uyanıp dondurucu soğukta ıslak kıyafetlerle çaresizce bekleyen bir sürü insanla karşılaşmak. Ve bu da iyi senaryo demiş. Yani evet. ne diyeceğini bilemiyor insan. Dimitri Hacıyakidis konuşuyor. Ve geriye kalan herkesin öldüğü düşünülürse bu insanlar bu halleriyle oldukça şanslı. Şanslılar da böyle yani. Avrupa'ya ulaşma umuduyla nehirden karşı karşıya geçerken kaybolan binlerce insandan yalnızca bazılarının cesedinin bulunduğu belirtilmiş. Burada Türkiye ile görünmez sınırımızın olduğu bu bölgede binlerce ceset yatıyor demiş. Bilemiyorum ne denebilir yani. Ancak kimse bu insanların burada olduğunu, neden buraya geldiklerini ve neler yaşandığını bilmiyor demiş. Ve mesela çok ilginç, o gene o bölgeden bir başka haber verelim. Haber7.com yerel haberler bölümünde. Çok ilginç bir haber. Anadolu Ajansı ve Doğan Haber Ajansı ve İHA, İhlas Haber Ajansı kanallarından gelenleri aktarıyorlar. Çeşme'den, İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Chios adasına kaçmak isteyen 9 ayrı ülkeden 55 kaçak göçmen yakalanmış.
Birleşmiş Milletler orada da varmış demek.
Evet. 9 farklı ülkeden göçmen. Ya yani fotoğraflar da böyle ne diyeceğini hakikaten bilemediği durumlar insanların. Sahil koruma botu gelmiş. Aralarında siyahlar, koyu renk insanlar. Yarı donmuş, acılı insanlar var. Şişme botta 55 göçmen, ki maalesef kaçak göçmen lafını da kullanmaktan geri kalmıyor bu haber ajansı da, gazetede. Sahil güvenlik botundan Çeşme iskelesine getirilmiş. Yani 9 ayrı ülke vatandaşı, hakikaten Birleşmiş Milletler. İşte. Bir de Dante'nin Cehennemini okusak mı artık radyoda? Zamanı geldi mi? Bild böyle. Bir de bu var. Şey meselesine de nasıl yaklaşacağımızı bilmiyoruz. Öbür taraftan da bir Türkiye'den de bir savaş geliyor.
Afrin mevzusu mu?
Afrin mevzu. Yani Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Kalın, Şam'la temasımız yok demiş ama aynı zamanda gerekirse istihbari temaslar olur demiş.
İstihbari temaslar her yerde olur. Yani evet. Uganda ile de olur. Herhangi bir yerin herhangi bir şekilde olmasını belirtmeye gerek yok. İstihbarat servisleri diplomatik ilişkilerin olmadığı yerlerde çalışan servisler değil midir aynı zamanda?
Evet, aynen öyle. Yani bu hiç bitmez zaten. Ama Şam'la temasımız yok demiş. Nedense Deutsche Welle'den aldık. Başka gazetelerde de var. Öte yandan Suriye Devlet Ajansı, Şam yanlısı yeni güçler Kürt savaşçılara yardım için Afrin'e vardı diye bir haber veriyor. BBC Türkçe'den, Sana'nın Türkçe haber sitesinde halk güçlerinden yeni birlikler Afrin'e ulaştılar diyor. Erdoğan da orada HTŞ, yani Heyet Tahrir Şam, bunların bazı pikaplarıyla Afrin'e doğru bir hareketleri tespit edilmiş ama sonra top atışları filan yapılınca geri dönmek durumunda kaldılar.
Hayat Tahrir Şam'ın Afrin'e doğru harekatı temsil şey mi yapılmış? Hayat Tahrir Şam El-Kaide'nin eski Nusra değil mi?
Evet.
O kime top atışı yapılmış?
Onlara.
İranlı milislere yapılmıştı top atışı.
İşte karışık. Yani beni fazla zorlama. Ben Erdoğan'ın söylediklerini...
İlginç. Belki de yapmışlardı. Kime insansız top da yapsınlar. Ya da insansız radyo da yapsınlar. Doğrudan bassınlar tuşuna, her şey bu şekilde söylensin. Şey yapmaya da gerek yok. Zaten aynı şeyler.
Yok, bu insansız radyo zaten.
İnsansız radyo değil mi?
Biz onu çoktan yaptık.
Evet.
O dosyada şimdilik kapanmış o vaziyette, o şekilde demişti. Alman yeşillerinden bir çıkış var. Afrin harekatının bitirilmesi için NATO'yu toplantıya çağırmış durumda. Bu da artı gerçekten bir haber. Deutsche Presse Agentur DPA ajansının haberi, Türkiye'nin Afrin'deki askeri eylemleri ışığında NATO mevcut durumu inceleyerek askerlerin çekilmesinde ısrarcı olmalı demiş. Aynı şekilde Yeşillerin yanı sıra Hristiyan Demokrat Partisi, Hristiyan Demokrat Birliği sözcüsü de Türkiye Afrin'den çekilsin demiş. Angela Merkel liderliğindeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nden bahsediyoruz. Onun sözcüsünden, dış politika sözcüsünden, yani Angela Merkel'in sözcüsü Türkiye Afrin'den çekilsin diyor. Jürgen Hart da Hristiyan Demokrat Birlik Partisi, işte evet Jürgen Hart'ı söyledik, Türkiye askerlerini Suriye'nin kuzeyinden çekmesi çağrısı yapıyor. Bu arada Almanya'da 14 Afgan sığınmacıya sınır dışı kararı vermiş.
Ne hangi gerekçeli?
Ülkelerine geri göndermiş. Bavyera eyaletinden bahsediyoruz. Bavyera. Afganistan Almanya'nın güvenli ülkeler listesinde yer almıyormuş. Onun için.
Yunker memleketi.
14 Afgan sığınmacı bir ada aynı zamanda. Bavyera Eyaleti Radyo Televizyon Kurumu tarafından yapılan haberlerde iltica başvurusu reddedilen 58 Afgan vatandaşından 14'ü sınır dışı edildi demiş. Fransa'ya geçelim. Geçen yıl 100 bin kişi sığınma başvurusu yapmıştı Fransa'ya. Yeni bir tasarı Macron, Emmanuel Macron Cumhurbaşkanı talimatıyla hazırlanan yeni yasa tasarısıyla gözaltı süreleri uzatılıyormuş. O süreçte değerlendirme süreci 6 aya düşürülüyor. Yani böylece kolayca sınır dışı edilecek onlar da. Öyle anlaşılıyor. Zaten sivil toplum örgütleri tepki yağdırmışlar. Sığınma hakkına darbe vuruyor diye tasarıyı protesto için greve gitmiş durumdalar. Yani dünya hali bu şekilde, kutuplar eriyor. Bu Suriye'de dünya çapında bir savaş meydana gelmiş oluyor ve hiçbir sorumlusu duyanı edeni yok, devam ediyor. Öte yandan da Afrika kıtasında koltan peşinde yüz binlerce insan Kongo'dan kaçmaya çalışıyor. Bir de şeyin güzel bir teklifi var.
Şu insansız tank konusuna girmeyeceğiz galiba. Bir yarım saatimiz daha var ama.
Var. Orada gireriz istersen.
Orada Türkiye'nin durumlarıyla da alakalı haberlere de yine bilme fırsatı buluruz herhalde.
Buluruz, evet.
Akademisyenlerle alakalı olarak özellikle.
Yani Meriç Nehri'nin dibinde binlerce cesetten bahsediyor. Yüzlerce ya da bini aşkın göçmen cesedinden bahsediyor. Böyle bir dünya. Fakat günün önemli haberlerinden birini veriyorum. Şeyler, gençler, 3000 öğrenci, onların anne babaları, öğretmenler ve işte hak savunucuları Florida'da silah kontrolü için büyük bir gösteri düzenlediler. Ortalık yıkılıyor yani. 17 kişi ölmüştü Florida'da, Parkland'da. Nicholas Cruz diye 17 yaşında birisi 14 kişiyi de öldürmüştü, şey yaralamıştı. Fakat Donald Trump bu işi çözmüş. Beyaz Ev'de Florida'daki okul katliamından sağ kurtulan öğretmen ve öğrencilerle bir toplantı yapmış. Orada çözümü getirmiş. Bunu seveceksin, gördün mü?
Herkese bedava silah mı dağıtacakmış kendini koruması için?
Çocuksun.
Ne yapacakmış?
Öğretmenlere silah dağıtılacakmış. Öğretmenler
niye?
Silahlı saldırıları silahla koruyacakmış.
Niye sadece öğretmenlere dağıtılıyor?
Ya sen adalet peşinde misin?
Adalet peşinde değilim, ben eşitlik peşindeyim. Öğretmenler peki saldırı düzenlerse ne olacak? Öğrenciler kendini nasıl savunacak?
Öğretmenler öyle şey yapmaz.
Yapmaz.
Silahlı bir öğretmen olası saldırıları çok çabuk sona erdirebilir demiş.
Onlar plan ve organize ederler tabii.
Çok güzel olmuş.
Amerika'dakiler
yani.
Sadece.
Evet.
Onların da bazıları.
Ben Trump'ı ve öğretmenlerin, silahlı öğretmenler projesini destekleyenlerin başında geliyorum. Bu bir şaka aslında.
Ben onu da söyleyeyim. Belki de herkese dağıtılsın.
Adalet Çevre Bakanı ayılara karşı herkese dağıtılsın demişti zaten.
Tamam işte, oradan da yararlanabilir öğrenciler.
Evet. Peki şimdilik burada durumu şey yapalım ve bildiğimiz ekonominin sonuna geçelim. Çevre maliyetlerinin parasal hesabının eleştirisi belki konuşulacak.
Açık Gazete.
Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.
Evet, merhaba Fikret.
Günaydın.
Hoş geldin.
Merhaba, günaydın, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, bugün çevre maliyetleri üzerinde duracağız.
Çevre, mal ve hizmetlerinin değerlendirilmesi hususu, evet.
çok önemli bir konu aslında ve pek üzerinde durulmuyor galiba.
Öyle. Şimdi aslında tabii çevre mal ve hizmetlerinin değerlendirilmesi dediğimiz zaman bunu bizlerin yani insanlığın bir değerlendirmesi olarak okumak durumundayız. Dolayısıyla da daha hani bu kavramı koyduğumuz an masanın üzerine bir taraf oluveriyoruz. Antroposentrik bir bakışla bakıyoruz. Çevre var, mal ve hizmet sunuyor ve biz de bunu kullananlar olarak bunun bir değeri olduğunu düşünüyoruz ve bu değerin ne olabileceğini tahmin etmeye çalışıyoruz. Bu tabii daha başlangıçtan sıkıntılı bir durum. Ama buradan ilerleyecek olursak yaptığımız birçok etkinlikte gerek üretim olsun gerek tüketim olsun çevreye bir ayak izi bırakmaktayız. Bu bıraktığımız ayak izinin karşılığı nedir? Bu belki hep konuşulan, hep referans verilen ama bu iş nasıl yapılır noktasına gelindiği zaman da soru işaretlerinin olduğu bir husus. Şimdi tabii öncelikle şuradan başlamak lazım. Bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Aksi takdirde hani doğa çıkıp ancak çok endirekt olarak benim bir değerim var diyor. Yani işte fırtınalar yaratarak, dolular yaratarak bir anlamda ben de buradayım diyor. Ama onun dışında bir örneğin biyoçeşitlilikte zarar olduğu zaman ya da bir nehir kirlendiği zaman, yeraltı suları kirlendiği zaman bunun etkisini anında göremeyebiliyoruz. Bunlar çok daha ileride kendilerini gösteren maliyetler olabiliyor. Dolayısıyla bunları bir şekilde biz hesap kitabımıza almaya kalktığımız zaman bu işi nasıl yapacağız meselesi var. Bu değerlendirmeyi ne şekilde yapacağız meselesi var. Bu da beraberinde işte iktisat biliminde değerlendirme denen başlığa bizi götürüyor. Bu değerlendirmeyi örneğin parasal mı yapacağız? Yani işte bir otoyolu yapıyoruz, ormanın içinden geçiyoruz, oradaki dokuyu yok ediyoruz ya da bir santral yapıyoruz ya da baraj yapıyoruz. Burada kaybolan doğasal değer nedir'in cevabına parasal bir karşılık mı vereceğiz yoksa başka şekilde mi bunu yapacağız? İlk kırılma noktası bu. Evet. Şimdi parasal karşılık vermeye kalktığımız zaman bunun iki cephesi var. İlk cephesi işte kolay, herkes anlıyor. Bu işi yaparsan şöyle şöyle bir çevresel maliyet olursa bunun da karşılığı şu kadar Türk lirasıdır dediğiniz zaman bunun hesabını kitabını yapmakta bir sakınca yok. Zorluk açısından bir sakınca yok. Yani herkes bunun hesabını kitabını yapabilir. Ama tabii öbür taraftan çevresel değeri tek bir mezureye ve paraya indirgediğiniz zaman başka sıkıntılar da çıkıyor. Dolayısıyla biraz yani tartışmanın eksenini bunlar oluşturuyor. Şimdi öncelikle bildiğimiz ekonomi bu konuda ne yapıyor? Biraz ondan bahsetmek istiyoruz. Akabinde de alternatif yaklaşımlar neler olabilir? Onları değerlendirmek istiyoruz. Evet, şimdi bildiğimiz ekonomi ne yapıyor sorusunun cevabını verebilmek için 24 Mart 1989 Exxon Valdez evet. kazasına geri gitmemiz lazım. Dinleyicilerimizin bir kısmı hatırlayacaktır. Alaska açıklarında olan yani tarihin en büyük çevre felaketlerinden bir tanesi. Ham petrol taşıyan Exxon Valdez isimli Exxon şirketinin eski teknolojili bir tankeri, yani monoblok gövdeli bir tankeri, açık denizdeki iceberglere fazla yaklaşmamak için sahile fazla yakın seyrediyor ve bir noktada da kayalara çarpıyor, gövdesi deliniyor. Ve monoblok olduğu için de 41 bin metreküp 11 milyon galon, çok büyük bir rakam, ham petrol tamamıyla boşalıyor.
Ve tamamen el değmemiş bir yerden bahsediyoruz.
Evet ve binlerce kilometre kare alanı gerek deniz satığı olsun gerek kıyı olsun ve yüzlerce metrelik sahili mahvediyor. Binlerce balık ölüyor, binlerce kuş ölüyor. Endemik bitkilere çok ciddi zararlar geliyor. Ve çok büyük bir felaket oluyor.
Evet, orada yaşayan bir de yerli topluluklar.
Bir de tabii yerli toplulukların yani bütün hayatlarını hayatları bitiyor. Yani. Ve sonra ortaya çıkıyor ki tabii bir inceleme başlatıldığı zaman teknenin teknik donanımında aksaklıklar var. Mürettebatın sarhoş olması söz konusu. Ve daha büyük enteresanlık da şirketin her iki bilgiye de sahip olması.
Önceden değil mi? Evet.
Ve özetle hani herhalde bu terimlerle ifade edilmiyordur mahkemede ama tamam suçluyuz neyse bunun cezası ödeyelim demesi. Bunun üzerine mahkeme iktisatçılardan oluşan bir heyet kuruyor ve diyor ki bize bu işin oluşan zararın parasal karşılığını hesap edin. Ben de bunu ceza olarak bu şirkete keseceğim. Şimdi o güne kadar bu konuda yapılmış, yani değerlendirme konusunda yapılmış, yani çok ufak tefek çalışmalar var. Hiçbir şey yok değil ama böyle kapsamlı bir çalışma yok. Bu bilgilerin ışığı altında, bu deneyimlerin ışığı altında bu heyet kısa zamanda bayağı yoğun bir şekilde çalışıp Türkçe koşullu değerlendirme, İngilizcesiyle contingent valuation dediğimiz bir yöntem öneriyor. Bu yöntem çok özetle bir anket çalışmasıyla, hanelerde icra edilecek olan bir anket çalışmasıyla, hanelerin bir daha böyle bir kaza olmaması için yapılacak bir düzenlemeye, bir seferliğine, ne kadarlık bir katkı yapmaya hazır olduklarını soruyor. Buradan aldığı cevapları da bütün ülke geneline uygulayarak bir rakam çıkartıyor. Olay bu kadar basit. Tabii bunun hani teknikalitesi var. İşte öncelikle herkesi konuyla ilgili bilgilendirmesi gerekiyor. Hani konuyu az duyan var, çok duyan var, ilgilenenin var, ilgilenmeyeni var. Dolayısıyla herkesi belli bir bilgi seviyesine getiriyor. Ve daha sonra da inandırıcı bir senaryo koyuyor. Diyor ki işte biz bundan sonra Alaska kıyısına radar sistemleri getireceğiz. Erken uyarı sistemleri koyacağız. Herhangi bir şekilde gemi kıyıya fazla yaklaştığı zaman ya da başka bir tehlikeli durum olduğu zaman anında müdahale edeceğiz. Ve bundan sonra Exxon Valdez gibi bir kaza olmayacak. Ve bunu da Amerikan hanelerinin vereceği bir seferliğe mahsus
paralarla
yapacağız. Dolayısıyla sen Ömer Madra böyle bir iş olmasın diye ne kadarlık bir katkı yapmaya hazırsın diye bir soruyla geliniyor. Bu soru biraz daha sofistike bir şekilde soruluyor. Hani kaç lira verirsin şeklinde değil de
evet.
Daha aşamalı diyeyim. İşte atıyorum $50 verir misin? Evet dediysen peki $100 verir misin şeklinde
evet.
Birkaç stepte soruluyor ve buna göre çeşitli ekonometrik teknikler de kullanılarak Ömer Madra'nın ne kadarlık bir katkı yapacağına dair bir bilgi alınıyor ve bu diğer hanelerde de tekrarlanıyor. Tabii bir yapılan anket Amerika'nın genelini temsil etme gücüne sahip. Ve sonra da mahkemeye diyorlar ki biz ölçtük biçtik rakam budur. Sonra tabii olay yani Exxon Valdez değil konumuz. Olay çok daha derinleşiyor. İşte şirket itiraz ediyor. Tekrar bakılıyor vesaire ama yani ilk çıkan rakamlar böyle $500 milyon civarında bir rakam, bir fatura çıkıyor. Ve bu yapılan çalışma, işte 90'ların başında icra edilmiş olan çalışma, çevre iktisadı konusunda, yani bu çevresel süreçlerin iktisadi boyutuna bakan, bildiğimiz ekonominin geliştirdiği teknikler arasında en fazla kullanılanı oluyor. Yani çevrenin değerini başka tekniklerle ölçmek de mümkün ama bu teknik en fazla kullanılanı. Zira Exxon Valdez olayında görüldüğü gibi bir çok açık kullanım değer kayıpları var. Mesela insanlar orada balıkçılık yapıyorken artık yapamıyor gibi. Dolayısıyla bir değer kaybı var. Fakat öte yandan bir de oradaki çevrenin tahribatı var. Belki sizin ileride oraya Ömer Madra tatil yapmaya gidecekti ya da orada bir belki ekolojik çalışma yapacaktı.
Ben buzların erimesini bekliyorum.
Dolayısıyla bu tür kayıplar da var. Yani bu potansiyel kayıplar da var. Ya da işte Can oradaki kuşlar için çok dertlenmiş durumda. Onlara yönelik bir daha böyle bir kaza olmasın diye katkı vermeye hazır. Yani bu farklı değerleri de işin içine alabilen bir yöntem. Bundan yani bu yöntemle yapılmış şu ana kadar binlerce çalışma var. Ve bu çalışmaların bir kısmı bir politik aracı olarak da kullanılabiliyor. Öbür taraftan bu çalışmanın şöyle bir enteresanlığı da var. Farklı hanelerdeki farklı özelliklerin hanelerin katkı yapmasını nasıl belirlediğini de ölçebiliyoruz. Yani cevap veren kişi eğitimin nedir, kadın mıdır, erkek midir, işte ne bileyim
eğitimli midir, değil midir?
Evet, kırla bir ilişkisi var mıdır, yok mudurdan tutun. Bir yığın değişkenin de ne şekilde buradaki parasal katkıyı belirlediğini ölçmemiz mümkün olabiliyor. Şimdi tabii bunun bir enteresanlığı ve hani saptadığı doğru bir nokta var. Bunu kabul etmemiz lazım. O da insanlara gidip ya çevreye değer verelim mi? Exxon Valdez oldu, bir daha Exxon Valdez olmasın değil mi diye sorduğunuz zaman herkes evet çevre önemlidir, bir daha Exxon Valdez'ler olmasın diyecek. Ama hakikaten sen buna katkı yapar mısın dediğimiz zaman o kişi bir düşünüyor. Yani ben başka kullanımlarımdan ne kadarlık bir parayı buraya kanalize edebilirim şeklinde. Ve dolayısıyla iddia ediliyor ki kişilere bu soru sorulduğu zaman kişiler de çevrenin değerini düşünüp diğer olası kullanımlarıyla karşılaştırıp işte bir miktarı bu işe ayıracaklar. Ve bu ayırdıkları miktar onların çevreye verdiği değere karşılık geliyor olacak. Tabi burada çok ciddi varsayımlar var. Bu varsayımların üzerinden gideceğiz. Dediğim gibi bunu hem daha böyle yani pure akademik nedenlerle yapan binlerce çalışma var. Bu çalışmaların ışığı altında politika üreten bir yığın da vaka var elimizde. Dolayısıyla şu an için mevcut iktisat bilimi çevrenin değerlendirilmesi konusunda ne yapıyor dediğimiz zaman kullandığı ana yöntem, teknik bu. Koşullu değerlendirme.
Ben de bir şey sorayım. Bir iki de ilavede bulunayım izninle. Yani bu ayak izi meselesi tabii çok önemli. Ama bu ne ayak gibi sorular da soruyorlar.
Tabii,
ne,
tabii.
Nereden çıktı bu filan diye. Yani bu tarihin en büyük el değmemiş doğal parçalarına tarihin en büyük kazalarından birinin sorumlusu şirketin patronu şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı.
Bu, evet.
O sırada patrondu zaten. O 40 yıl boyunca onu yaptı ve bütün felaketlerin bilincinde olan, üstelik de sonra o ağır bir ceza verildiği konuşuluyordu. Onu da ödemedi. Yani çok düşürüldü.
Düşürüldü, evet.
Muazzam.
Şimdi, yani, bunu, yani ayrı bir toplantıda da onu konuşabiliriz. O,
yani büyük bir o kanuna figür. Karşı hile de var. Aynı evet. Zamanda onu da söylemek istedim. Yani bu işte tipik klasik iktisatçıların varsayımlarına dayalı böyle Hayekvari, Milton Friedmanvari varsayımlara dayanıyor ama hakikaten bu ayak izi filan meselesinin çok ötesinde bir, şimdi işte Amerikalılar onun içinde dava ediyorlar, gençler mesela 17 yaş altındaki, 7 ile 17 yaşındaki şeyler Amerikan hükümetini dava ediyorlar yeterince iklim değişikliğine, bu korkunç yıkıma sebep engellemiş olmadığın için bizim geleceğimizi ve anayasal haklarımızı mahvettin diye. Yani bugünlerde görülmesi beklenen davalar filan var.
Şimdi tabii olayın hukuki boyutu ayrı bir belki tartışmayı gerektiriyor. Siz bir şirketin başındaki kişi olarak işte şirketiniz bir çevre maliyetini tetikleyen bir kazaya neden oluyor. Bunun karşılığı neyse parası verelim dediğimiz zaman adalet tesis olmuş oluyor mu sorusu var. Yoksa ne bileyim şirketin başındakini de 6 ay boyunca oradaki temizlik çalışmalarına katılmaya mı zorlamamız lazım? Yani şirket bunu vermiş olsaydı bile,
evet,
ki senin de söylediğin gibi vermemek konusunda epey direndi, vermiş olsaydı bile acaba adalet kurulmuş olacak mıydı? Yani şirket bunu zaten zarar olarak yazacaktı. Böyle bir kaza yaptım, işte parası neyse verdim, kaza olarak bu düştü, hayatıma devam ediyorum dediğinde bizler tamam adalet oldum, kuruldu,
evet,
bitti bu iş mi diyeceğiz demek durumundayız. Belki bunu da bir noktada konuşmamız gerekiyor. Ama şimdi hani konumuzdan ayrılmayalım. Hani çevresel değerler dediğimiz zaman bu mutlaka bir böyle işte kaza oldu, bir yerler kirlendi, üzerinden geriye gidip ne kadar ceza keselim meselesinde ortaya çıkmıyor. Bir işte bir santral kurmaya kalktığımızda, bir baraj yapmaya kalktığımızda ya da herhangi bir ekonomik tesis ihdas etmeye giriştiğimizde, bir havaalanı yapmaya kalktığımızda ortaya çıkacak olan çevresel maliyetleri bu işin en başında, bu işi yapalım mı yapmayalım mı noktasında, değil mi, bu işin getirisi var, bu işin, bu işi yapmanın maliyeti var, bir, evet, de bu işi yapmanın çevresel bir zararı var. Şimdi bütün bunların muhasebesini yapmaya kalkıştığımızı düşünelim. Yani çoğu durumda çevrenin maliyetleri muhasebeye konmuyor bile.
Evet, aynen öyle.
Ama varsayalım ki koyuyoruz, öyle bir şey oldu. yönetimler dediler ki evet ya, çevre de önemliymiş, bunun da maliyetini hesaba katalım arkadaşlar. O zaman bu maliyeti ne şekilde koyacağız noktasındayız. Ve tabii ki çoğu durumda bu maliyetler hiç dikkate alınmıyor. Çoğu durumda bu maliyetler kenarından, köşesinden bir şekilde bahsedilip geçiştiriliyor. Ama ufak da olsa kimi yerlerde bu maliyetlerin dikkate alındığını, bu maliyetlerin muhasebenin içine konduğunu görüyoruz. İşte tam o kavşakta bizim sormamız gereken soru, peki bunu nasıl ifade edebiliyoruz sorusu. Dediğim gibi bu koşullu değerlendirme, contingent valuation, tek yöntem değil. Başka yöntemlerimiz de var iktisat biliminin kullandığı ama en yaygın olarak kullanılanı bu. Şimdi en başta söylediğimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Burada çok ciddi bir değer yargısı varsayımıyla yola çıkıyoruz. Biz işte tüm dünyanın egemeni insanlar olarak hani çevreye bir zarar verdiğimizde bunun da değerini biz hesap ediyoruz şeklinde çok yani su katılmamış bir antroposentrik yaklaşımdan ben burada bahsediyorum. Ama bunları varsaydığımız noktada da iş bitmiyor. Hadi ver bize bir rakam dediğimiz zaman bu çok zor bir şey. Çünkü çevrenin bir etiketi yok. Yani işte orada yok edeceğiniz bir kuş türünün Ya da
ebediyen geri gelmeyecek,
olan bir durumun nasıl fiyatını çıkartabilirsiniz? Ya da işte Exxon Valdez'de olduğu gibi 30 bin kuş öldü, 50 bin kuş öldü. İşte bir kuşun şeyi ne, değeri ne? Ya da bir ormanı yok ettiniz. Nasıl hesap edeceksiniz bunları? Olay sadece ormandan çıkacak kereste mi? Anlatabiliyor muyum? Başka şeyler yok mu orada? Şimdi bütün bunları böyle tek tek gidip bunların fiyatlarını bulmak imkansız olduğu için iktisatçıların da burada yaptığı akıllı numara diyeyim. İnsanlara gidip, ey Ömer Madra, bu işin sence değeri nedir? Her bir şeyi kat bu işin içine. Yani börtüyü, böceği, kuşu, onu, bunu, sana olabilecek, sağlığına olabilecek zararları, torununun başına gelebilecek mali, her bir şeyi düşün ve bize bir değer ver bakalım. Dolayısıyla da burada önümüzdeki programda kritiklere geldiğimiz zaman daha ayrıntılı duracağız. Çok da önemli bir varsayım var. Karşıdaki kişi bütün bu işin maliyetini bilebiliyor. Bütün buradaki inceliklerin farkında. Yani öyle miyiz, değil miyiz? Tabii ayrı bir konu. Tabii söylemeye gerek yok. Burada verilen rakamın sizin geliriniz ve servetinizle bayağı ilgisi var. Yani işte ayda 1.000 lira kazanan bir kişinin verebileceği katkıyla ayda 100.000 kazanan kişinin verebileceği katkı tabii ki farklı olabiliyor. Dolayısıyla da burada gelir ve servetle olan bağlantısında konuşuyor olacağız ama onu, yani kritikleri önümüzdeki programa saklamak durumundayız.
Evet, bu hukuki boyutlarını da biraz daha üzerinde durmakta yarar var. Çünkü çok ciddi, mesela Exxon Mobil, işte biraz önce sözünü ettiğimiz yeryüzünün en karlı ve en zararlı şirketi kabul ediliyor bu açıdan, yani petrolle dünyayı mahvettiği için karşı dava açtı. Şirketin şerefi filan, onuruna ilişkin kar etmesini engelleyecek bu genç çocukların açtı. Bütün eyaletler, mesela New York eyaleti başta olmak üzere Kaliforniya'ya kadar pek çok eyalette dava açtı şehirler filan. Exxon'a ve benzeri şeylere, onlara karşı dava açarak yüksek paralı avukatlarıyla böyle de müthiş bir savaş da cereyan ediyor.
Evet, bir noktada biraz önce de söyledik, bu adalet meselesini çevreyle ilintili konularda nasıl temin edebiliriz konusunu da konuşuyor olalım. Belki bir iki misafirimiz de olur bu tartışmanın içerisinde. Ama şey çok önemli, yani Exxon'un, tamam arkadaş, biliyorduk bizim mürettebat biraz vodka'yı severdi ve biliyorduk gemi eski teknolojiydi, seyri sefer sisteminde sıkıntılar vardı. Yani riskli bir iş yapıyorduk.
Bir de küresel ısınmayı da biliyorduk.
Evet.
Ama 40 sene önceden tespit etmiştik ama
ne yapalım? Söylemedim. Ne yapalım? Burada da yani oldu bir kaza. Hani gidip isteyerek mi çarptık? Bizim neyse, de o kadar petrolümüz gitti. Neyse, parası öderiz. Hani bu noktada bile, anlatabiliyor muyum? Neyse parası öderiz dediğimizde, peki o parayı nasıl bulacağız noktasında. Hani daha ötelere gitmeden oradaki sıkıntıları dile getirdik. Ama yani çevre adaletini bir noktada gündeme getirip hakikaten bu adalet işini nasıl kurabiliriz, onu da konuşuyor olmalıyız.
Evet, belki de Rex Tillerson'un bir dahaki ziyaretinde geldiğinde radyoya çağıralım.
Tabii ki.
Soralım bakalım. Aynen. Nedir, ne değildir.
Neyin peşindesiniz diye.
Evet.
Peki, çok teşekkür ederim.
Peki, tamam.
Bengi yoktu, hastaydı.
Bengi hasta, dinleniyor. Evet.
Allah'a günaydın diyelim.
Evet, görüşmek üzere o zaman.
Okey, görüşmek üzere.
Teşekkürler, hoşçakal.
Bildiğimiz ekonominin sonu. Fikret Adaman ve Bengi Akbulut ile büyümenin ekonomi politiği üzerine konuşmalar.
Açık Gazete.
Evet, Açık Radyo'dasınız, Hanım Açık Gazetesi'nde ve saat 9.36 hatta ve Neil Young'ın Living with the War adlı parçasını dinlemekteyiz. Savaşla birlikte yaşamak, her gün savaşla birlikte yaşıyorum, kalbimde her gün savaş var, şu anda da savaşta yaşıyorum ve gün ağardığında hemcinslerimi görüyorum televizyon ekranlarında, öldürüyoruz, gene öldürmüşüz, gece bastığında dua ediyorum barış olsun diye, barışı hatırlamaya çalışıyorum, elimi barış için kaldırıyorum, havaya kaldırıyorum, hiçbir zaman düşünce polisinin kanunları önünde başımı eğmiyorum, bir daha asla öldürmeyeceğimi söylüyorum, kutsal yemin ediyorum öyle. Yani şey diye, şu anda yaşıyorum savaşla birlikte, hiçbir böyle medcezir dalgasını, hiçbir kitle mezarlığını, toplu mezarlığı, hiçbir dumanı tüten silahı istemiyorum ve Batı nasıl kazanıldı, fethedildi gösteren şeyleri istemiyorum ve şey battığında, perde indiğinde de barış için dua ediyorum. Kalabalık sokaklarda, büyük otellerde, camilerde, eski müzenin kapılarında, nizamiyelerinde barışı hatırlamak için dua ediyorum. Asla bir daha öldürmeyip barışı hatırlamak için diye. Ama roketin kırmızı ışığı, kızıl ışığı, bombalar havada patlıyor ve geceyi bölüyorlar, hala bayrağımız orada deniyor. Ben her gün savaşla yaşıyorum diyor Neil Young, Kanadalı müzisyen. Böyle savaşla 3 günde 310 ölüyle birlikte yaşamaktayız ama yalnız Suriye'de, yalnız Doğu Guta'da değil, her tarafta. Yani Kongo'da da koltan peşinde yüz binlerin kaçışı var. Meriç Nehri'nin dibinde savaştan kaçarken hayatlarını kaybetmiş kadın, çoluk çocuk, yatan yüzlerce kişi olduğunu söylüyor gazeteler. Ve bölgesel savaş şeklinde bir dünya savaşı gerçekleştiğini söyleyen gazeteler, gazeteciler var.
Ama gündemde ise gazetelerin manşetlerine baktığınız zaman insansız tanklar, insansız hava araçları var. Bunu söyleyen de, daha doğrusu bu manşetlerin atılmasına neden olan cümleleri kuran kişi de Cumhurbaşkanı ya da partili Cumhurbaşkanı Erdoğan. Demiş ki, Cumhurbaşkanım biz üzülüyoruz, niye üzülüyorsunuz? İnsansız hava araçlarında silahlısı da silahsızında da insan yok ki, düşerse düşer. Biz niye başka şartlarda da onları uçurmuyoruz? Onları uçuralım. Vursunlar, o düşsün ama hiçbir şey olmaz. Hiç olmazsa benim pilotum şehit olmaz demiş. Şimdi biz buraya geldik. Şimdi bunu daha iyiye, daha ileriye taşıyacağız. Tank yakabilirler. İçinde 5 şehidim. Ama şimdi öyle bir yere gelmemiz lazım ki insansız tankları da üretir hale gelmemiz lazım. Bunu da yapacağız demiş. Bana kalırsa bir metafor kullanmış ama ciddi almış galiba gazeteler bu metaforu. Ve insansız tank olarak nitelendirilen şeylerin fotoğraflarını paylaşmışlar.
İnsansız tank mı, tanık mı?
İnsansız tanık. O da güzel.
Hı?
O da güzel.
İnsansız tanık mı?
Evet.
Evet, peki ulan düşürürsen düşür, ikincisi gelir lafını niye söylemedin?
Sabah gazetesinde böyle şeyler yazmıyor. Sabah gazetesinin internet sitesinde, ben oradan okudum.
Öyle mi? Evet. Peki ben o zaman...
Lanlılığında konuşmuyor onlar.
Cumhuriyet gazetesinin basılı nüshasından okuyayım.
Evet.
Şöyle demiş. Kötü komşular bize en sonunda silahsız ve silahlı insansız hava aracı sahibi yaptılar. Eğer şu anda bunu kendimiz üretiyor olmasaydık... Bir tane insansız hava aracımız düşse ne olur diye düşünüyorduk. Şimdi ulan düşürürsen düşür. Ya ikincisi, üçüncü, dördüncüsü de var, gelir demiş. Cumhuriyet'ten. Ankara bürosundan. Yani öyle bir yere gelmemiz lazım ki diye devam etmiş işte. İnsansız tankları üretir hale gelmemiz lazım. Bunu da yapacağız demiş. Yok, metafor değil, bayağı yapacağız demiş işte. Dün de gösterdik zaten demiş. Toplarımız, silahlı insansız hava araçlarımız gereğini yaptı. Geri dönmek zorunda kaldılar demiş. Net bir şekilde konuşmuş. Nerede konuşmuş? Beştepe'de saray deniyor oraya. Cumhurbaşkanlığı sarayında ikinci kalkınma planı tanıtım toplantısında konuşmuş.
Evet.
Durum budur yani ve bütün gazetelerde de dediğin gibi yani gazetelerin çoğunda, bütün tabii ki olmaz ama öyle bir duruma yol açılmış. Peki davalardan da biraz bahsedelim aslında. Dün görülen davalar vardı gene. Şimdi bu tek tip kıyafet meselesi kaygıyla izlediğimiz bir şey. Bir de tek tip kıyafet uygulaması beklemede yönetmeliğe takılmış durumda. Bir de Türkiye Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün 2017 yolsuzluk algısı endeksinde 180 ülke arasında 81. olduğu, yani yolsuzluk algısının artmaya devam ettiği şeklinde ilginç bir haber vardı.
180'de 81.
180 ülke arasında 81. Geçen yıl 75. sıradaymış.
Yani birinci sınavdakiler şey, şeffaf olan ülkeler.
Evet. Ve Somali son sırada 9 puanla, 12 puanla Güney Sudan, sonra 14 puanla Suriye, 15 puanla da Afganistan yer alıyor. Almanya 12. 81 puanla.
Evet, davalara geçelim istiyorsanız. İnsan hakları savunucusu ve mazlum der.
Pardon, bir saniye, şey, yolsuzluk demişken bir de ilginç bir gelişme var İsrail'de. Benjamin Netanyahu'nun büyük yolsuzluk yaptığına dair şeyler vardı. Mahkemeye çıkmayacaktı. Hepsi yalancı adabı demişti. Fakat önemli bir gelişme olmuş. Kudüs'ten Oliver Holmes'un Guardian'dan bildirdiğine göre Shlomo Filber adlı yardımcısı tutuklanınca, yani gözaltına alınmış bu yolsuzlukla ilgili ve şeyini değiştirmiş, tanıklığını. Evet, yaptı demiş. Şimdi onun aleyhine tanıklık edecekmiş. Benjamin Netanyahu için durum biraz değişmiş olabilir.
Evet. İnsan hakları savunucusu ve mazlumlar eski genel başkanı Doktor Ömer Faruk Gergerlioğlu sosyal medyada terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Gergerlioğlu, ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum, çatışmaları reddettim, konuşma ve uzlaşmadan yana oldum, kimlik ayırt etmeksizin ve özdeşleştirmeden herkesin hakkını savundum demiş. Gergerlioğlu, Kocaeli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör propagandası yaptığı gerekçesiyle yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezası verildi. Kendisine 2,5 yıl hapis cezası verildiğini açıklamış. Çocuklar ölmesin, analar ağlamasın temasıyla oluşturulan mizansen fotoğrafın altına sosyal medya hesaplarımda bu fotoğrafa bakıp niye bu savaşın bitip tükenmekten başka bir anlamı olmadığını anlarsınız. Analar aynı, bayraklar farklı. Ölünce farkımız kalmıyor birbirimizden. Çocuklarımızın tabutu yan yana duracağına dirisi yan yana dursun, eşitçe, kardeşçe ve omuz omuza yazmamdan dolayı hakkımda terör örgütü propagandası yaptığım suçlamasıyla 2,5 yıl hapis cezası verilmiştir demiş.
Bunu yazdığı için öyle mi?
Evet. Ben hayatım boyunca insan haklarından yana oldum demiş Gergerlioğlu, çatışmaları reddettim diye de devam ettirmiş. Hukukun rafa kaldırıldığı bu dönemde hakkımda verilen bu çok haksız kararı kabul etmiyor ve kamuoyunun vicdanına bırakıyorum da demiş. Bu topraklarda tüm kimliklerin, görüşlerin insan haklarına uygun, özgür bir hayatı yaşayabilmesi için mücadeleme devam edeceğim şeklinde de konuşmuş.
Yani ölümün milliyeti yoktur dediği için örgüt propagandası yapması iddiası ve bunu hakimlerin de kabul etmesi.
Evet.
Düşündürücü yani.
Bir diğer davada Barış İçin akademisyenlerin bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandasıyla suçlanan akademisyenlere yönelikti. Dün Çağlayan Adliyesi'nde İstanbul, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti davalar. İlk duruşmaları 30 Ocak 2018'de gerçekleştirilen İTÜ'den emekli Profesör Doktor Ayşe Erzan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi görevinden kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen Profesör Doktor Özdemir Aktan ve Işık Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nesrin Sungur Çakmak ikinci duruşmalarına çıkmışlar. Üç akademisyen savunmalarında suçlamaları reddedip derhal beraat talebinde bulunmuşlar. Duruşmalarda avukatlar derhal beraat, birleştirme, 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Chris Stevenson kararının istenmesini, Stevenson kararının istenmesini ek süre istenmesi için ek süre talep etmişler. Ve mahkeme heyeti ek süre ve 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dosyanın istenmesi taleplerini de kabul etmiş.
Bir şey soracağım. Bu Gergerlioğlu'na 2,5 yıl hapis cezası verildi. İnsan Hakları Derneği'nin de uzun yıllar mazlum derin yani insan hakları ve mazlumlar için dayanışma derneği eski genel başkanı.
Evet.
Ve doktor kendisi, tıp doktoru. Peki şeyi soracağım. Mahkeme hapis cezasını vermiş, sonuç ne? Tutuklanmış mı?
Hayır, tutuklanmadı. Tutuklanmadı diye biliyorum. Tutuklandıysaydı böyle bir açıklama yapar mıydı?
Bilmem.
Yani tutuklandığı takdirde cezaevine götürülmüyor mu insan?
Evet, ama bir haberde bir eksiklik var. Yani onu anlayamadım nedir.
Bir an etin
2,5 yıl hapis cezası verildi ve kaldı. Ben T24'te de gördüm.
Yani geri bırakılıyor bu tip
ama
kararlar.
Ama o da belirtilmiyor.
Ya belirtilmiyordur evet. Onun için öyle bir durum söz konusu olabilir. Halkların Demokratik Partisi eski Batman milletvekili ve TCA Özgür Kadın Hareketi aktivisti Ayla Akat Ata da örgüt propaganda suçlamasıyla tutuklanmış. 19 Şubat'ta Diyarbakır'da gözaltına alınmış Akat Ata. Ardahan'ın Göle ilçesinde 2015 yılında askerlerin açtığı ateş sonucunda yaşamını yitiren Kamber Morkoç'un cenaze töreninde yaptığı konuşma gerekçesiyle 20 Şubat'ta tutuklanmıştı diye hatırlatılıyor Biyanet'in internet sitesinde. Ve Ayla Akat'ın tutuklanmasının ardından kınanmış çeşitli gruplar tarafından bu durum. Cenaze törenindeki konuşma tutuklamaya neden olduğundan bahsediliyor. Suçlama buradan yürütülmüş.
Örgüt propagandası. Evet. Evet. Ömer Faruk Gergerlioğlu'na da 2,5 yıl hapis aynı şeyden ceza verildi. Peki bir de başka bir tutuklama durumu var. HDP Parti Meclisi üyesi Celalettin Can, Filiz Yılmaz, Metin İlan, Supi Yıldız, Bediye Aydemir, Gonca Yangöz, Şamil Altan, Abdülselam Yolcu, Taylan Talaş, Hüseyin Gencer, Atilla Sayır, Atilla Sayır, Erhan Sarıkaya, Gülsen Biter, Vahit Dalgıç, Taylan Ürün ve Can Memiş tutuklanmışlar.
Evet.
14 günlük gözaltı süresi ardından mahkemeye çıkarılmış ve 78'ler girişimi sözcüsü de HDP Parti Meclisi üyesi Celalettin Can'ın da aralarında olduğu 16 kişi hakkında örgüt üyesi olmak suçlamasıyla tutuklama kararı verilmiş.
FETÖ medya yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla aralarında gazeteci Murat Aksoy ve müzisyen Atilla Taş'ın da yer aldığı 19'u tutuklu 29 medya çalışanının örgüt üyeliği ve darbe teşebbüsü suçlamasıyla yargılandığı dava, daha doğrusu davada bugün karar bekleniyormuş. Savcı 6 Şubat 2018'deki duruşmada esas hakkında mütalaasını açıklamış olduğu hatırlatılıyor Biyanet'in internet sitesinde. Bu davada bugün sonuçlanacak gibi duruyor. Savcı Muharrem Tanık, Murat Aksoy ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nun örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım gerekçesiyle cezalandırılmalarını, Çulhaoğlu'nun ise darbe teşebbüsü iddiasından beraatını ve tutukluk halinin kaldırılmasını istemişti diye hatırlatılıyor aynı zamanda. Yargılananlar, Millet, Cihan Haber Ajansı, Zaman, Meydan, Yeni Hayat, Bugün Gazeteleri, Roto Haber ve Samanyolu Haber Sitesi çalışanları, sahipleri ve yazarlarından oluşuyormuş.
Evet, sınırsız sayıda gazeteci ve yazar yargılanıyor. Pek çoğu da önce gözaltına, sonra tutuklama, sonradan da mahkumiyet kararına çarptırılıyorlar. Bu arada bir tahliye kararı var. FETÖ yöneticiliği suçlamasıyla tutuklu olan Profesör Doktor Ayşegül Jale Saraç, ki kendisi Dicle Üniversitesi'nin rektörüydü ama açığa alınmıştı. Ve rektör yardımcısı Profesör Doktor Aytekin Sır tahliye edilmişler. Onlar ne suçundan, FETÖ'den.
Örgüt üyeliği.
Evet, örgüt üyeliği. Ama böyle bir şey de olmuş. Çok sayıda, yani üniversitede yüzlerce, bine yakın personelin de açığa alındığı da biliniyordu. Bu arada bir başka şey de Selahattin Demirtaş'ın açıklaması var. Gene hukuki olarak eski HDP eş genel başkanı geçen hafta ilk defa yargılandı. Davanın duruşmasında 3 günlük ayrıntılı bir savunma yapmıştı. Size aktarmıştık. O Öcalan'dan talimat ifadelerine ilişkin olarak bir açıklama yapmış. Söylediği bazı ifadelerin çarpıtıldığına dair bu açıklama. Sayın Öcalan hiçbir zaman benimle ve partimle talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmemiştir diyor. Ancak hükümet Sayın Öcalan'ın bazı değerlendirmelerini bize talimat gibi sunmaya çalışmıştır diye açıklamış avukatları aracılığıyla yapılan açıklamada. Yani duruşmada ifade ettiğim bazı beyanlarımın bazı yayın organlarında, biz onlara çok ayrıntılı bakmadık, çarpıtıldığını, bazı yayın organlarında da yanlış ifade edildiğini öğrenmiş bulunmaktayım. Açıklığa kavuşturulması açısından bir kez daha belirtmek gerekirse diyor, hiçbir zaman Sayın Öcalan benimle ve partimle talimat olarak algılanabilecek bir ilişkiye girmemiştir. Ancak hükümet o değerlendirmeleri bize talimat gibi sunmaya çalışmıştır. Oysa Sayın Öcalan'dan bugüne kadar bize yönelik ne bir talimat alabilmişlerdir, ne de bize herhangi bir emri vakiyi kabul ettirebilmişlerdir. Ancak İmralı çözüm sürecini siyasi bir baskı ve şantaj aracı haline getirmeye çalışmışlardır. Biz boyun eğmedik buna diyor. Duruşmada söylediklerimin tamamı da %100 doğrudur. Hükümetin çözüm süreçlerine yaklaşımdaki samimiyetsizliğinin de anlaşılması açısından bunların bilinmesinde fayda olduğunu düşünüyorum demiş. Böyle bir durum. İnternete Rütük denetimi de komisyondan geçmiş. Hayırlı olsun.
Evet.
Ya yani Radyo Televizyon Üst Kurulu internet üzerindeki yayınlarda denetim hakkında kurulunun denetim hakkına sahip olması gibi bir ilginç düzenleme var.
İnternet üzerindeki hangi yayınlardan bahsediyoruz burada? İnternet üzerindeki her yayın mı?
Galiba ben öyle. Yani bugünlerde sen farkındayım, zor soruyorsun.
Ya internet üzerindeki yayınlar ne demek? Onu anlamadım ki. Ya internet üzerindeki yayın ne? İnternet üzerinde olmayan yayın ne?
Selahattin'e sor, o takip ediyor.
İnternet nasıl kontrol edecek bu? Her tarafta böyle rütük dediğiniz şey, bir televizyonun başına koyarlar insanlar. O televizyon başında robot olarak böyle küfür mü ettim, şunu mu yaptı diye böyle bir not alırlar.
Abi.
Ama internet üzerindeki bütün yayınları nasıl kontrol edecekler? İhbar üzerine mi çalışacak bu sistem? Bu sitede göğüs göründü diye böyle rütüye şikayet mi gelecek mesela?
Tabii, mesela şeyde, toplu ulaşım aracında şeyine bakan, cep telefonundan haber izleyen birisini ihbar ettiler ve tutuklandı.
Evet, o olabilir. O yanındaki adamı tutuklatmak denilen şey komşunu tutuklatmaya, komşunuzu ihbar edin kısmına kadar dayanıyor. Ama mesela internet üzerinde gördüğünüz her şeyi böyle ihbar edebileceğiniz bir alan yok mu zaten? Site kapatılmıyor mu? Bunun için yasal bir boşluk vardı da o doldurmaya mı çalışılıyor acaba?
Olabilir.
İlginç hareketler. Tam olarak ne oldu anlaşılmıyor. Söyleniyor ama altyapısı var mı yok mu? Neler denetlenecek? Kimler denetleyecek? Kim kime iftira atacak? Kim kime ihbar edecek? Bu gibi şeylerin altı çok boş.
Yani
nasıl ihbar edecek o anlatayım bari.
İnternet yayınlarında geniş denetim hakkı veren düzenleme Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmiş. Ama mesela Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Zekeriya Temizel anayasaya tamamen aykırı olduğunu vurgulamış. Bunun böyle şey duyulmamış, görülmemiştir diyor.
İşte ne demek olduğu bilinmiyor ki.
Mehmet Bekeroğlu da yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili, teknoloji akıp gidiyor, biz 4. Murat dönemindeki yasaklarla teknolojiyle mücadele ediyoruz.
Evet, demeyin insansız tanklar konuşuluyor lütfen.
4. Murat'ta zaten
uzaya tank
kendisi şey yapmıyordu ama yasaklara uymuyordu, ama o kendisi yasakları bizzat, yani bir yandan Afyon'u çekip bir yandan Afyon'u yasaklayan tarihe geçmiş bir şey.
Görmedim bilemeyeceğim.
Padişah. Öte yandan bir de şeyden de bahsedeyim, birkaç ekolojik haberden. Ha, bir de Berlin'de Osman Kavala için Vardiyeli açık atölye düzenlendi. 1 Kasım'dan beri tutuklu hak savunucusu ve iş insanı Osman Kavala tütün deposunda sonra Almanya'da da 2 gün boyunca Vardiyalı açık atölye düzenlendi. Sanatçı dostlarının Anadolu Kültür adlı kuruluşun yönetim kurulu başkanı, insan hakları aktivisti ve iş insanı Osman Kavala için bu tütün deposunda başlanan Vardiyalı açık atölye Almanya Berlin'de de yapılmış. 16 Şubat 18 Şubat tarihleri arasında 1999'da İstanbul'da başlayıp 2012'den itibaren Berlin'de devam eden bağımsız sanatçı inisiyatifi apartman projesinde gerçekleşmiş. İlginç şeyler var. Fotoğraflar var. İlgilenenler için Biyanet sitesinin de görüntüleriyle bilgiye ulaşmalarını tavsiye edebiliriz. Bir de şey meselesi var. İlginç bir şey, yolsuzluktan filan da algı da artıyormuşken bütçede görünmeyen, bütçeden ödenmeyen yatırım kamu yatırımı olarak sunuluyor. Bu meşhur şehir hastaneleri. Hem Cihan Baysal'ın bizim radyoda da sunduğu, hani üzerinde defalarca durduğumuz, hem de çeşitli gazetelerde işte Çiğdem Toker'in Cumhuriyet Gazetesi başta olmak üzere. Şimdi mesela şey yazıyor Biyanet'te, Özgür Erbaş'ın yazdığı gibi, yani bütçede görünmeyen, bütçeden ödenmeyen yatırım, kamu yatırımı olmamasına rağmen Sağlık Bakanlığı'nın yatırım bütçesinde görünmeyen bu çıldırtan hastaneler nasıl kamu yatırımı oluyor? Niye devlet erkanı gidip kurdele kesiyor diye çok anlamlı bir soru sormuş. Evet. Ve çalışan doktorlarla yapılan çok ayrıntılı ankette de doktorların buna karşı oldu. Büyük oranda karşı oldukları ortaya çıkıyordu. %65, %70'in üzerinde, 4/3'ünün falan. Böyle bir durum ama devam ediyor.
Evet, Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'de, daha doğrusu Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye bağlı 14 fabrikanın satışı için ihalenin başladığı resmi gazetede ilan edilmiş. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum, Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat'taki fabrikaların özelleştirileceği belirtilmiş. Eski fabrikalar bunlar galiba.
Evet, bu Cumhuriyet'in en önemli hamlelerinden bir tanesiydi. Ve
Adalet ve Kalkınma Partisi'yle beraber son buluyor demek.
Evet, sayısız bir şeyi de var bunun. Yani yetiştirdiği, yurt dışına gönderdiği işte kimya mühendisleri vesaire eğitimlerini sağladı. Bütün yurt çapında bir şeker endüstrisi vaziyeti vardı.
Ve tepki gösterilmiş.
Özelleştiriliyor artık.
Evet. Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Kadim Durmaz, Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti ülkenin milli değerlerini üreten fabrikalarını yangından mal kaçırır gibi tek kalemde satacak. Binlerce işçiyi şeker pancarından ekmek kazanan binlerce çiftçiyi mağdur edecek demiş. Ne olsun canım, mısır şurubu yersiniz ne olacak?
Tabii canım. Öyle yapıyorum.
Şeker zararlı zaten.
Evet. Ve şeyde Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu aynı zamanda Kızılderili Reisi Seattle'ın ünlü sözünü, efsanevi demecini de vermiş.
Bence iyi olmamış ama.
Son fabrika satıldığında, son üretici toprağını terk ettiğinde beyaz AK Partili adam beton ve asfaltın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak demiş gönderme. Niye? Fena değil aslında. Hazır oradansa ben de sana başka söyle.
Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın şeker sektörünün özelleştirilmesi ve özelleştirme programında olan birçok şirketin özelleştirmesinden çok farklı olduğunu söylemiş. Olduğu da hatırlatılıyor Evrensel'in haberinde.
Olmaz mı? İnsansız tank gibi.
Evet, 40 kere düşündü mü diye sormuş. Türk Telekom'u özelleştirebilirsiniz. Mega bir üretim fabrika ortamı var. Tüpraş'ı özelleştirebilirsiniz. Orada bir şirket var demiş. Ama iş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi mi bu konuyu 40 kere düşünmeniz lazım sözlerini hatırlatmış Durmaz. Bakanın bu açıklamaları şunu gösteriyor. Maliye Bakanı'nın bu özelleştirmelerden ya haberi yok ya samimi değil. Durmaz ayrıca Bakan Ağbal'ın daha önce şeker fabrikalarının Türkiye için milli stratejik bir ürün olduğunu, hele hele et, saman, yem bitkisinin ithal edildiği günlerde özelleştirmenin ülkenin hayrına bir şey olmadığını söylediğini de hatırlatmış. Durmaz, tekeli özelleştirdiniz, tütünü bitirdiniz, şimdi bu özelleştirmeyle pancarı bitirmenize izin vermeyeceğiz demiş. Bu yanlış ve milli menfaatlere aykırı uygulamada ve politikalardan bir önce vazgeçilmesi gerekiyor demiş. Yerli ve milli durumu galiba üretim sektöründe geçerli değil gibi duruyor.
Musa'ya soralım.
Hangi Musa'ya?
Bay Musa.
Her Musa? Ha, Bay ya, Musa?
Yok, Monsieur Musa.
Hazreti Musa.
Hazreti Musa da olabilir şey de Paris Büyükelçimiz.
Ha Musa Bey. Ha, Musa, Musa Bey. Monşer olmuyor onlar değil mi? Geçti onlar artık.
O geçti. Ha. Monşer değil. Yani bütün dünyada yeryüzünde son birkaç hafta içinde en büyük tepkiyi toplayan, bütün dünyada protesto edilen bu müebbet ağır hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapisi bilmeyen tek kişi.
Evet, ben size duymamış söyleyeyim ne söyleyeceğini. Yok öyle bir şey diyecektir muhtemelen.
Evet ve haklı olacaktır.
Yok öyle bir şey.
Kızılderililerden bahsediyorsak da ben de bir şeyi ekleyeyim ve bitirelim. Henry Red Cloud, yani Henry Kızıl Bulut, Ogallala Sioux'lardan genç bir savaşçı, rezervasyonu bırakıp inşaat işine girmiş. Evet. Ama ne kurmuş?
Ne kurmuş?
Rezervasyonda güneş panelleriyle bir endüstri kurarak işte fosil yakıtlara muazzam bir şey. Son derece ilginç.
Geleceği gören Kızılderili.
Ayrıntılı haber var ve bunu tabii kolektif olarak yapıyor.
En güzeli.
Yani son derece ilginç bir yazı ve röportaj var. Çok ayrıntısını ancak Common Dreams'den görebilirsiniz. Saul Albine imzalı ilginç bir yazı var. Lakota Solar ve Red Cloud Renewable Energy Center diye iki kuruluşu var. Yenilenebilir enerji merkezi ve Lakota, Kızılderili'nin adını taşıyan güneş panelleri ve enerji alternatif ve yenilenebilir enerji sistemleri kuruyor. Çok uzak yerlerde ve bütünüyle fosil yakıtlar için çok ciddi bir endişe oluşturuyormuş. Söylemiştim ben, Kızılderili kovboylar buluştular artık, Kızılderililere kulak vermenin zamanıdır yerlilere.
Evet, son bir haberim var, takip edilmesi gereken bir haber. Yerimizi de takip edebiliriz, belki dinleyicilerimiz de aynı şekilde internet üzerinden bu gelişmeleri takip edebilir. Dünyanın ne olup ne olmayacağına dair çok net bir şekilde size öngörüde bulunabilmenizi sağlayabilecek bir haber olarak da görülebilir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi bugün Suriye'de 30 günlük ateşkes ilan edilmesini öngören tasarıyı oylayacakmış. 72 saat içinde yürürlüğe girebilecek tasarı, bölgedeki sivillere insani yardım, gıda ve ilaç tedarik edilmesini öngörüyormuş. Kimler kabul edecek, kimler kabul etmeyecek, ne gibi gerekçelerle ateşkes ilan edilmeyecek, bunlardan bahsediliyor.
Evet, evet, yani şey vaziyeti var, çok ilginç bir gelişmede. Son olarak da ben onu da ekleyeyim. Hollanda parlamentosunda da soykırım, Ermeni soykırımı oldu olmadığı tartışmaları bugün bir karara bağlanacak, yanlış bilmiyorsam. Bu da zaten ilişkilerin oldukça gerilimli olarak seyrettiği şeyde, Hollanda-Türkiye ilişkilerinde yepyeni bir şey olabileceğini.
Evet. Çıkabilirim, çıkalım o zaman.
Evet. Yani şöyle bir sorun var. Çıkarken bütün bunları özetleyecek. Tekrar dün çalmış olduğumuz bir şarkıyı bu sefer de Donovan'dan dinleyeceğiz. Koç şarkıcı ve ozan diyeyim. Universal Soldier, evrensel asker. Dün Buffy Saint Marie'den dinlemiştik. Yani her boyda, her yaşta, her füzeyle de mızrakla da savaşan her yaşta binlerce yıldan beri savaşan askere karşı bir şey yapıyor. Katolik, Hindu, ateist, Jainacı, Budist, Hristiyan ve Yahudi, ama senin için öldürüyor. Ve Kanada için, Fransa için, Amerika için çarpışıyor. Ruslar için, Japonya için. Böylece bitireceğiz zannediyor. Filan. Ama o olmasaydı Hitler o zaman nasıl başarı kazardı? Sezar yalnız kalırdı, o olmasaydı evrensel asker olmazdı diyor. Ve böylece göremiyor musunuz biraderler, dostlar, kardeşler, bu savaşa son vermenin yolu savaş değildir diyor. Donovan'dan dinliyoruz ve böylece de bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek vermekteydi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın.
He's 5'2" and he's 6'4". He fights with missiles and with spears. He's all of 31 and he's only 17. He's been a soldier for 1,000 years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend, and me for you. And he's fighting for Canada, he's fighting for France, he's fighting for the USA. And he's fighting for the Russians, and he's fighting for Japan, and he thinks we'll put an end to war this way. And he's fighting for democracy, he's fighting for the Reds, he says it's for the peace of all. He's the one who must decide who's to live and who's to die, and he never sees the writing on the wall. But without him, how would Hitler have condemned him at Lobau? Without him, Caesar would have stood alone. He's the one who gives his body as a weapon of the war, and without him all this killing can't go on. He's the universal soldier, and he really is to blame. His orders come from far away no more. They come from here and there, and you and me, and brothers, can't you see? This is not the way we put the end to war.
Açık Gazete.